Furkan Eğitim ve Hizmet Derneği olarak düzenlediğimiz Peygamberle Diriliş konulu konferans ve etkinlik programımıza hepiniz hoş geldiniz. Davetimizi duyarak ülkemizin dört bir yanından programımıza teşrif eden kardeşlerimize, bizleri kırmayarak programımıza katılan çeşitli vakıf ve derneklere, ayrıca siz değerli halkımıza teşekkür ediyor, sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Esselamu aleyküm.
Kıymetli misafirler, değerli halkımız, yeryüzü Hazreti Adem'den bu yana pek çok peygamber görmüştür. Yarattığı kainatta insanların onun kanunlarına göre yaşamalarını sağlamak maksadıyla peygamberler göndermesi Allah'ın sünneti olmuştur. Hazreti İsa'dan sonra yeryüzü yine karanlığa bürünmüştü. İlahlığa soyunan Ebu Cehillerin eliyle insanoğlu küfür, şirk ve zulmün her türlü çirkefliğini yaşamaktaydı. Bir taraftan ümitler azalırken, diğer taraftan dirilişi sağlayacak kurtarıcı bir elin gelip ellerini tutmasını bekliyorlardı. Alemlerin Rabbi yeryüzüne beklenen son müdahaleyi son kez yapmaktaydı. Adı Muhammed konulan diriliş önderi sallallahu aleyhi ve sellem zulüm saraylarını sarsmış, Kisra'nın ateşini söndürmüştü. Bundan böyle hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Zulüm düzenlerinin altında köleleştirilen insanlık Allah'ın nuruyla tevhid, adalet ve özgürlükle tanışacaktı. Allah'ın son elçisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ ettiği yeni dinin mesajı şuydu: ey insanlar, gelin sizi her türlü nimetlerle donatan Rabbinize kulluk edin. Ondan başka ilahlar edinmeyin. Peygamberlerin davasını anlamak ve uyuyan ümmetin dirilişine katkı sağlamak maksadıyla sizler için tertiplediğimiz Peygamberle Diriliş konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz.
Hamdolsun alemlerin Rabbine.
Hamdolsun bize içimizden peygamber gönderip bizleri dirilten alemlerin tek sahibine.
Salat ve selam olsun La ilahe illallah deyip küfür düzenlerini deviren diriliş önderleri peygamberlere.
Salat ve selam olsun güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseniz ben yine de bu davadan vazgeçmem diyen diriliş önderi Hazreti Peygamber'e.
Selam olsun. Vallahi bize şu denizi göstersen yine de gireriz diyen, canlarını Rabbine satan sahabe nesline.
Selam olsun. Tarih boyunca küfre karşı koyup mücadele eden tüm şehitlere.
Selam olsun Filistin'e, selam olsun Çeçenistan'a, selam olsun Irak'a, selam olsun Afganistan'a ve selam olsun dünyanın dört bir tarafında cihad eden mücahit kardeşlerimize.
Ve yine selam olsun peygamberlerin davasını dava edinmiş ve bu dava uğrunda koşturan mümin ve mümine kardeşlerimize. Şimdi Kur'an-ı Kerim tilaveti için İbrahim Torun kardeşimizi huzurlarınıza davet ediyorum.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ve Resulü تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا خيرا لأسمعهم ولو وللرسول آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
دكي Ben yalnızca bir uyarıcıyım. Bir olan, kahreden Allah'tan başka bir ilah yoktur. göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Üstün ve güçlü olan, bağışlayandır. De ki, bu Kur'an büyük bir haberdir. Sizler ise ondan yüz çeviriyorsunuz. Sad Suresi 65. ayet-i kerime. Kur'an-ı Kerim tilavetinden dolayı İbrahim Toron kardeşimize teşekkür ederiz. Furkan Eğitim ve Hizmet Derneği adına açılış ve selamlama konuşmasını yapmak üzere Mehmet Çevik Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim.
Muhterem hocam, değerli protokol mensupları, kıymetli misafirler, Furkan Derneği olarak düzenlenmiş olduğumuz Peygamberle Diriliş isimli konferans ve etkinlik programına hepiniz hoş geldiniz. Adıyaman'da böyle güzel bir etkinliği bize nasip eden Rabbimize hamdolsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. 14 asır önce bir uçurumun kenarında olan insanlık onunla dirildi. Bir dini tanımak, o dinin indirildiği peygamberin yaşantısını ve mücadelesini bir bütün olarak bilmekle mümkündür. Her peygamber Allah'ın yeryüzüne müdahale etmesi ve insanı kendi haline başıboş, özgür bırakmayacağı manasına gelir. Allah Azze ve Celle peygamberlerin eliyle hayatın tümünü kuşatan ve yeniden düzenleyen insana uygun Rabbani bir medeniyet kurmak ister. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu vazifesini yapmada kendisini engellemek isteyenlere vallahi güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseniz ben yine de davamdan dönmem. Ya bu dava hakim olur ya bu uğurda ben helak olurum diye cevap verir. Gaziantep merkezde olan hizmet halkamız 95'li yıllara dayanmaktadır. Öncü bir neslin yeniden dirilişi için fedakar çalışmalarda bulunan ve bugünlere gelişimizde bizlere ışık tutan muhterem Alparslan Kuytul Hoca Efendi'ye huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Rabbim çalışmalarını ve gayretlerini bereketlendirsin inşallah. Ayrıca samimi ve ihlaslı çalışmalarıyla hizmetimize emeği geçmiş olan tüm kardeşlerime de huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Derneğimizin gayesi geleceğimizin temeli ve kurucuları olacak neslimizi milletine faydalı, ilmi ve fikri seviyesi yüksek ve sosyal sahalarda gelişmiş, asrın gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip, kişilik ve ahlak sahibi, hayırlı işlerde toplumuna öncülük yapabilecek öncü bir nesil hazırlamaktır. Derneğimiz ihtiyaç sahibi ailelere aynı ve nakdi yardımlar yapmakta ve birçok öğrencinin de eğitim ve öğretim giderlerini karşılamaktadır. Siz duyarlı halkımızın maddi veya manevi destekleriyle bu hizmetlerimizi arttırmayı hedefliyoruz. Furkan Derneği olarak kurulduğumuz andan itibaren eğitim ve hizmet çalışmalarına aralıksız devam etmekteyiz. Derneğimizde tefsir ve siyer gibi İslami sohbetler yapılmakta. İnşallah bu ve benzeri kültürel etkinliklerle halkımızın ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışacağız. Temel amaçlarımızdan birisi de sahih olan İslami anlayışın yeniden oluşması ve bu uğurda çalışmak ve gayret etmektir. Eğitimin kadın erkek, genç yaşlı demeden herkes için gereklidir düşüncesiyle hareket eden derneğimiz Rabbani, ilmi ve şumurlu bir hareket ortaya koymaya gayret edecektir inşallah. Gayret bizden, başarı ise Allah Azze ve Celle'dendir. Son olarak ümmetin ve neslin kurtuluşu için bugüne kadar hizmet vermiş olan bütün büyüklerimizi rahmet ve saygıyla anar, bu amaç uğrunda hizmet veren tüm kardeşlerimize Allah'tan yardım dileriz. Farklı bir etkinlik programıyla yeniden buluşmak temennisiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selamun aleyküm.
Mehmet Çevik Beyefendi'ye yaptıkları konuşmadan dolayı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Uyuyan ümmetin uyanışı, dirilişi konulu şiir dinletisi için Davut Daşkıran kardeşimizi huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun kardeşim.
Bir asırdır İslam coğrafyasının her yanı kan. Başımı ne tarafa çevirsem gördüğüm hüsran. Yükseliyor dört bir yanda mazlumların feryadı. Endülüs'üm yok artık, kalmadı İslam'ın adı. Yüreğim kan ağlıyor, İslam yurtları perişan. Haçlılar geri döndü, neredesin öncü nesil? Çeçenya, Gazze, Felluce bekliyor bir nusret. Ne zaman sona erecek bu gaflet, bu zillet? Nasıl oldu bu? Neden kalplerde kalmadı sancı? Allah'tan uzaklaştık, durum ne kadar da acı. Unutuldu Kur'an, unutuldu Resul'ün izi. Cihat terk edilince vehn sardı kalbimizi. Bu gaflet sonucunda yardımını kesti Rahman. Aslan avlanmayınca sırtlanlara kaldı meydan. Bombalarla uyanır her gece Bağdat, Kabil. Allah'ım gelsin artık cihada aşık bir nesil. Çoktan mazide kaldı Mohaç, Haçova, Hıddin. Gönder artık ya Rab yeniden bir Selahaddin. Umut etmenin bile umut olduğu bir anda küllerinde dirildi öncü bir nesil Furkan'da. Vaat ediyor Allah tamamlayacak nurunu. Doğdu Kur'an nesli, yaklaştı tağutların sonu. Kur'an'ın gölgesinde filizlendi beklenen nesil. Tevhid yayılıyor Anadolu'm, az kaldı dayan. Parladı beklenen kıvılcım, adı öncü nesil. Resul'ün yolunda çarpışanlara Allah kefil. Ey öncü nesil, yükselt İslam'ın sancağını. Durma haydi, haydi alçak kafirin kibirli bayrağını. Sen ki sütçü imamın, seyyid çavuşun torunu. Ayağa kalk ki görsünler tevhidin ordusunu. Yermük'te İkrimesin, Malazgirt'te Alparslan. Haydi yiğitler davranın, yazılsın destan. Ebrehe tüm ordusuyla gelmişse bile kaç yazar? Ebabiller geliyor, darmadağın olacaklar. Düşman orduları toplanmış diye korkmaz bu nesil. Ve cevapları hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bize yeter, o ne güzel vekil. Ant içmişler zafere, dualarında şehadet. Uyanıyor artık ümmet, sona eriyor gaflet. Ne olacaksa olsun, ağırdır zaferin bedeli. Cahiliye karanlığı artık sona ermeli. Boyun eğme zalime ki bitsin artık bu zulüm. Bu kavganın sonunda Allah'ın olacak hüküm. Sevinsin artık Müslüman, titresin artık düşman. Zafere yürüyor öncüler, kurtulacak tüm cihan. Ve kurulacak medeniyet-i İslam.
Davut Daşkıran kardeşimize şiir dinletisinden dolayı teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Şimdi sırada sinevizyon gösterimimiz olacak. Lütfen salon ışıklarını söndürelim.
Şimdi de sırada beğeniyle dinlediğimiz kendi beste ve yorumlarıyla Furkan İlahi ve Marş ekibi huzurlarınızda.
Sen yüceler yücesi Hakk'a eğil. Uzak sandın menzil, emin ol uzak değil. Kahrolsun Ebu Leheb, Kahrolsun Ebu Cehil. Korkumuz zalimlerin yüreğine dayansın. İslam sancağı göklerde dalgalansın.
Tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır. Külümüzden yükselen duman bizden yanadır. Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır. Dünya düşman olsa da Allah bizden yanadır.
Ülkemde hatırıma hep sefiller geliyor. Bin yüzlü Ebreheler ve filleri geliyor. Şimdi devran değişti, ebabiller geliyor. Şahadet bahçesinden taze güller geliyor.
Ne gönüllerde sevinç, ruhlarda beyaz kaldı. Fecre bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Bu kan kokan coğrafya, bu çığlıklar senindir. Bu gözü yaşlı çocuk, hıçkırıklar senindir. Yeryüzünde çiğnenen bütün haklar senindir.
Yıllardır uygarlıktan sana hep enkaz kaldı. Fecre bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı.
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebi ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebi وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيُّ
İslam ordusunun
önderi sensin. Hem bir abisin hem mücahitsin. Mücadelemizde bize örneksin. Sen inkılapçı bir peygambersin. Mücadelemizde bize örneksin. Sen inkılapçı bir peygambersin.
Güneşi salimize, ayı solenimize set koysalar yolumuza dönmeyiz. Ya bu da hakim olur Rabbimiz zaferi, ya da uğurda ölürüz.
Başka demeyiz, ya da uğrunda ölürüz. Başka demeyiz. Ümmetini kuşatan sağlam kalesi, yolunu aydınlatan bir meşalesi. Sana rahmet peygamberi dense de, sen inkılapçı bir peygambersin. Sana rahmet peygamberi dense de, sen inkılapçı bir peygambersin.
Güneşi salimize, ayı solenimize set koysalar yolumuza dönmeyiz.
Ya bu dava hakim başka demeyiz. Ya da uğrunda ölürüz, başka demeyiz. Ya da uğrunda ölürüz, başka demeyiz.
Ey Doğu Batı, duy sesimizi. Uyandık artık, kalktık ayağa. Zulüm işkence yıldırmaz bizi. İslam'ı hakim kılarız çağa.
Zulüm işkence yıldırmaz bizi. İslam'ı hakim kılarız çağa. Bizler kardeşiz, biz bir ümmetiz. Aynı bedende tırnakla etiz. Güneş misali karanlıkları yararak doğan medeniyetiz. Güneş misali karanlıkları yararak doğan medeniyetiz.
Boşa çıkacak planlarınız. Kardeşlik bizim şiarımızdır. Bölemez artık yalanlarınız. Bizi bağlayan imanımızdır.
Bölemez artık yalanlarınız. Bizi bağlayan imanımızdır. Bizler kardeşiz, biz bir ümmetiz. Aynı bedende tırnakla etiz. Güneş misali karanlıkları yararak doğan medeniyetiz. Güneş misali karanlıkları yararak doğan medeniyetiz.
Sloganımız
Allahu Ekber.
Yeni bir mute Hayber ve Hendek. Cihatta ümmet duyulsun haber. Fitne ve zulüm kalkıncaya dek.
Cihatta ümmet duyulsun haber. Fitne ve zulüm kalkıncaya dek. Bizler kardeşiz, biz bir ümmetiz. Aynı bedende tırnakla etiz. Güneş misali karanlıkları yararak doğan medeniyetiz. Güneş misali karanlıkları yararak doğan medeniyetiz.
Bugün sana gelen sesim feryat olsa da, Beşikteki bebelerim yetim kalsa da, yarın inşallah duyulacak davamın gür sesi, davamın gür sesi, davamın gür sesi.
Yeniden ümmet şahlanıyor, umutlar bizim, yarınlar bizim. Ellerden semaya tırmanıyor, ellerden semaya tırmanıyor.
davamın sancağı, davamın sancağı, davamın sancağı.
Ellerden semaya tırmanıyor, ellerden semaya tırmanıyor, davamın sancağı, davamın sancağı, davamın sancağı.
Her doğanı bu davaya adak eyledik. Adanırsak kapanacak surdaki gedik. Yarın inşallah duyulacak davamın gür sesi, davamın gür sesi, davamın gür sesi.
Yeniden ümmet şahlanıyor, umutlar bizim, yarınlar bizim. Ellerden semaya tırmanıyor, ellerden semaya tırmanıyor,
davamın sancağı, davamın sancağı, davamın sancağı.
Ellerden semaya tırmanıyor, ellerden semaya tırmanıyor, davamın sancağı, davamın sancağı, davamın sancağı.
Ellerimiz birleşiyor, inkılap yakın. Saf bağlıyor öncü nesil, şafağa bakın. Yarın inşallah duyulacak davamın gür sesi, davamın gür sesi, davamın gür sesi.
Yeniden ümmet şahlanıyor, umutlar bizim, yarınlar bizim. Ellerden semaya tırmanıyor, ellerden semaya tırmanıyor, davamın sancağı, davamın sancağı, davamın sancağı. Ellerden semaya tırmanıyor, ellerden semaya tırmanıyor, davamın sancağı, davamın sancağı, davamın sancağı. Ellerden semaya tırmanıyor, ellerden semaya tırmanıyor, davamın sancağı, davamın sancağı, davamın sancağı.
Allahu Ekber!
Tekbir! Allahu Ekber!
Ey ümmet uyanın, tek safa geçin. Cepheler fethedin, hudutlar aşın. Doğacak güneşin yolunu açın.
Doğacak güneşin yolunu açın. Allahu Ekber, şafak söküyor. Allahu Ekber, şafak söküyor.
Güneşin doğdu battı yere, Allah'ın adıyla çıkın sefere. Dayanın bir adım kaldı zafere. Dayanın bir adım kaldı zafere.
Allahu Ekber, şafak söküyor. Allahu Ekber, şafak söküyor. Allahu Ekber, şafak söküyor. Allahu Ekber, şafak söküyor.
Müminler birleşin, kıyama durun. Sancağı göğsüne saplayın, surun. Ümit var olun, belki de yarın.
Ümit var olun, belki de yarın. Allahu Ekber, şafak söküyor. Allahu Ekber, şafak söküyor.
Güneşin doğdu battı yere, Allah'ın adıyla çıkın sefere. Dayanın bir adım kaldı zafere. Dayanın bir adım kaldı zafere.
Allahu Ekber, şafak söküyor. Allahu Ekber, şafak söküyor. Allahu Ekber, şafak söküyor. Allahu Ekber, şafak söküyor.
Safların başına geçmiş peygamber, desteğe iniyor arştan melekler. Bu ümmet yeniden Furkan'ı bekler.
Bu ümmet yeniden Furkan'ı bekler. Allahu Ekber, şafak söküyor. Allahu Ekber, şafak söküyor.
Güneşin doğdu battı yere, Allah'ın adıyla çıkın sefere. Dayanın bir adım kaldı zafere. Dayanın bir adım kaldı zafere.
Allahu Ekber, şafak söküyor. Allahu Ekber, şafak söküyor. Allahu Ekber, şafak söküyor. Allahu Ekber, şafak söküyor. Allahu Ekber, şafak söküyor. Allahu Ekber, şafak söküyor. Allahu Ekber, şafak söküyor. Allahu Ekber, şafak söküyor.
Güneşin doğdu battı yere,
şafak söküyor.
Allah'ın adıyla çıkın sefere,
şafak söküyor.
Dayanın bir adım kaldı zafere.
Allahu Ekber, şafak söküyor.
Allahu Ekber, şafak söküyor.
Allahu Ekber, şafak söküyor. Allahu Ekber, şafak söküyor. Allahu Ekber, şafak söküyor. Allahu Ekber, şafak söküyor. Allahu Ekber, şafak söküyor. Allahu Ekber, şafak söküyor.
Tekbir!
Allahu Ekber!
Tekbir!
Allahu Ekber!
Tekbir!
Allahu Ekber!
Tekbir!
Bizleri sabırla dinlediğiniz için hepinizden Allah razı olsun.
Grup Furkan'a seslendirmiş oldukları bu güzel ezgi ve marşlardan dolayı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Muhterem hocamızı davet etmeden önce kendileri hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. 1965 yılında Adana'da dünyaya gelen muhterem Alparslan Kuytul Hoca Efendi, küçük yaştan itibaren İslami eğitiminin neticesinde Allah ona Kur'an ve sünnet dışındaki hiçbir fikri akımın tesirinde kalmayan sahih bir anlayış nasip etti. Hoca Efendi, Allah'ın yeryüzünde hakim mevkiine konulmadığını müşahede ediyor,
Zulüm altında inleyen Müslümanlar ile günahlar içinde yaşayan gençliğin hali onu derinden üzüyordu. O daima Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olmalı diyor ve bu uğurda çabalar sarf ediyordu. Ümmetin içerisinde bulunduğu durumun ancak yeni bir diriliş hareketiyle kurtulacağına inanan Hoca Efendi, yaşıtlarının şahsi istikbalini düşündüğü gençlik yıllarında İslam'ın istikbalinin sancısını çekiyordu. Allah'a duyduğu muhabbet ve bağlılığı onu yerinde durduramıyordu. Bunun için tüm gün ve gecelerini İslam ümmetinin beklediği aydın alim vasfına sahip öncü bir neslin oluşması için sarf etmektedir. Muhterem Hoca Efendi uzun yıllar devam ettiği Arapça, fıkıh, hadis derslerinin yanı sıra birçok illerde çeşitli ilmi konularda dersler yapmakta ve konferanslar vermektedir. Cuma akşamları yaptığı tefsir derslerine yıllardır aralıksız olarak devam eden Hoca Efendi'nin bu dersleri internetten furkander.com adresinden de canlı olarak yayınlanmaktadır. Tefsir dersleri ve konferansları CD ve kaset olarak ümmetin istifadesine sunulmuştur. Ümmetin kurtuluşu için büyük çabalar sarf eden, bu uğurda tüm hayatını vakfeden önder insanı, öncü neslin hocasını konferanslarını yapması için kürsüye davet ediyorum. Muhterem hocam, buyurun efendim.
Siz.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lena illa ma fahamtena inneke entel cevvadul kerim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdete min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Kıymetli kardeşlerim, değişik illerden gelmiş, özellikle de Adıyamanlı kardeşlerim, Allah Azze ve Celle burada ilk programımızı yapmayı nasip ettiği için kendisine ne kadar hamd etsek azdır. Şükredelim ki Allah nimetini arttırsın. Allah Azze ve Celle tarih boyunca insanoğluna yol gösterdi. Hiçbir zaman insanı kendi başına bırakmadı. Ne zaman peygamberler uzun süre gelmemiş olsa, hatta bazen peygamberler hayattayken bile sapma hareketleri görüldü. İnsanoğlu sapmaya çok müsait. Kur'an'ın ifade ettiği gibi فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah hem insana takvayı ilham etmiştir, hem de günahları. İmtihan dünyasında olduğumuzdan dolayı bu böyledir. Hem takvayı ilham etti, hem de fıskı fucuru ilham etti. İnsan bir yönüyle tevhide temayüllü, bir yönüyle de şirke temayüllü. Daha biz ruhlar alemindeyken Allah Azze ve Celle bizim ruhlarımızı istediği şekilde yönlendirdi. Ruhlar alemindeyken biz hatırlamıyoruz ama bizim hatırlamıyor olmamız o olayın olmadığını göstermez. Biz annemizin karnında olduğumuzu da hatırlamıyoruz ama annemizin karnındaydık. Ruhlar aleminde Allah Azze ve Celle bize sordu. Elestu bi rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Sizin kanun koyanınız, sizin terbiye edeniniz ben değil miyim? Dünyaya geldiğiniz zaman yani kimin dediğine göre yaşayacaksınız? Sizin Rabbiniz ben değil miyim? Benim dediğim gibi yaşayacak mısınız? Kalu bele, bele dediler. Bütün ruhlarımız hepsi beraber. Evet ey Rabbimiz sen bizim Rabbimizsin. Şu anda nasıl bunu kabul ediyorsak dünyaya geldiğimiz zaman da aynı şekilde senin Rabbliğini kabul edeceğiz. Ve ona göre yaşayacağız. Senin dediğin gibi yaşayacağız. Senin lafının üzerine laf koymayacağız. O yüzden Kur'an-ı Kerim buyurur ya eyyuhellezine amenu la tukaddimu beyne yedeillahi ve rasulihi. Ey müminler Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Söz vermiştiniz hatırlayın. Hatırlamıyorsanız da Allah size hatırlatıyor, size söylüyor. Allah yalan söyleyecek değil. Böyle bir olay oldu diyor. Oldu diyorsa olmuştur. Hatırlayın. Allah size o zaman sordu. Siz de evet Rabbimizsin dediniz. Allah'ın önüne geçmeyecektiniz. Allah ve Resulü bir şey dediği zaman siz başka bir şey demeyecektiniz. Ama insanoğlu dünyaya geldiği zaman kısa süre içerisinde bozulmalar başladı. Ruh bedenle birleştiği zaman bozulma başladı. Ruh safi iken, yalnız ruh var iken hiçbir sapma göstermedi. Ruhlarımız bela diyebildiler. Ama ruhla beden birleştiği zaman annenin karnında, dünyaya geldikten sonra nefis verildiği zaman kendisine, işte o andan itibaren sapmalar başladı. Demek ki ruhla bedenin birleşiminden sonra ruh zayıfladı. Nefis galip gelmeye başladı. Ve hatta peygamberler hayattayken bile peygamberlerin izinden dönenler, peygamberlerle savaşanlar, peygamberleri öldürenler, onları koyun gibi kesenler, Hazreti Yahya'yı kesen Yahudiler gibi, koyun gibi kesenler oldu. Allah Azze ve Celle halbuki onlara peygamberini onları ikaz etsin diye, onları uyarsın diye göndermişti. Mekke'nin müşrikleri de öyle söylüyorlardı. Eğer bize Allah'tan bir kitap gelseydi, bir peygamber gelseydi, biz o ehli kitaptan daha fazla hidayet üzere olurduk. Öyle diyorlardı. O peygamber geldi, kabul etmediler. Kur'an En'am suresinde ve değişik yerlerde onların bu sözlerini aktarır. Onlar diyorlardı ki eğer bir peygamber gelseydi bizim içimizden de bir peygamber olsaydı, bize de bir kitap gelmiş olsaydı biz de hidayet üzere olurduk. Ama o peygamber geldiği zaman itiraz ettiler. Dediler ki Allah bizim içimizden birisini mi peygamber olarak seçti? Bir insanı mı peygamber olarak seçti? Allah peygamber seçse meleklerden seçer dediler. Neden seninle beraber melekler yok dediler. Halbuki Allah insanoğluna peygamber gönderiyordu, meleklere değil. İnsana gelecek olan peygamber elbette ki insanlardan olmalıydı. Onlar gibi düşünen, onlar gibi ağlayan, onlar gibi gülen, onlar gibi duyguları olan birisi olmalıydı. Onları anlayacak birisi olmalıydı. Ama onlar hakikati görmek istemeyenler, bu şekilde mazeretler söylüyorlardı. Sanki içlerinden birisi olmasa, dışarıdan birisi olsaymış kabul edeceklermiş gibi konuşuyorlardı. Yahut da melekler olsaydı sanki kabul edeceklerdi. Halbuki o zaman da o bize örnek olamaz diyecekler. O melektir, biz melek değiliz ki diyeceklerdi. Melekler yemiyor, içmiyor, korkmuyor, uyumuyorlar diyeceklerdi. Biz ise zayıfız, korkuyoruz, acıkıyoruz, bizim paraya ihtiyacımız oluyor. Çeşit çeşit bahaneler söyleyecekler ve o meleklere de tabi olmayacaklardı. Böyle oldu. Hazreti Peygamber gönderildiği zaman dünya tam bir karanlık içerisinde. Yahudiler bir çeşit sapmış, Hristiyanlar başka bir çeşit, Arap müşrikleri başka bir çeşit, Hindular başka bir çeşit, İranlılar başka bir çeşit. Hepsi şirk içerisinde Ve Allah Azze ve Celle o karanlık dönemde Hazreti Peygamber'i gönderiyor. Yahudiler kitaplarını tamamen terk etmişlerdi. 700-800 sene Hazreti Musa'dan 700-800 sene sonra Tevrat'ı yeniden yazdılar. Hiçbir kaynağa bakmadan, hiçbir kaynağa dayanmadan kulaktan dolma bilgilerle 700-800 sene sonra yazıldı. Tevrat'ın şeriat kısmına gelince Hazreti Musa'dan yaklaşık 1400-1500 sene sonra yazıldı. Yani İsa Aleyhisselam'dan 200 sene kadar sonra yazıldı. Ve Hazreti Peygamber geldiği zaman tamamen bu şekilde uydurmalarla dolu olan bir Tevrat ve bu şekilde İncil'ler vardı. İncil de bu şekilde Hazreti İsa Aleyhisselam'dan sonra yıllar sonra, onlarca sene sonra yazıldı ve yeryüzündeki ilk İncil 4. asra aittir. Hazreti İsa'dan 4 asır sonrasına aittir. Allah Azze ve Celle Hazreti Peygamber'i gönderdiği zaman dünyanın hali oydu. Yahudiler kendilerini üstün ırk olarak görüyorlardı. Allah Azze ve Celle onlar hakkında Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki "Enni faddaltukum alel alemin." Ey Yahudiler, ey İsrailoğulları, ben sizi alemlere üstün kıldım. Ama onlar alemlere üstün olmayı yanlış anlamak istediler. Alemlere üstün olmak onlara göre ırk olarak üstün olmak demekti. Nasıl ki bugün hani bazıları Türk ırkını veya Kürt ırkını veya Arap ırkını diğerlerinden üstün görür ya, onlar da o şekilde İsrailoğullarını, Yahudileri kendilerini üstün görüyorlardı. Halbuki Allah'ın kastetmiş olduğu üstünlük o değildi. Allah Azze ve Celle onları ümmet olarak yaratmış, yeryüzünde mesuliyet vermiş, onlar yeryüzünde bir medeniyet kurmakla görevlendirilmişlerdi. Görev olarak üstündüler. Ümmet oldukları için, mesul oldukları için üstün kılınmışlardı. Yeryüzünde başka milletlerin üzerinde hakimiyet kuracak, dünyaya İslam'ın hakimiyetini tesis edecek, bundan dolayı Allah Azze ve Celle onlara üstünsünüz diyordu. Ama onlar yanlış anlamak istiyorlardı. Kendilerini üstün ırk olarak gördüler. Ve Allah Azze ve Celle bizi özel olarak yarattı. Biz Allah'ın özel kullarıyız dediler. Nahnu ebnaullah ve ahibbauh dediler. Biz Allah'ın oğullarıyız ve Allah'ın sevgili kullarıyız dediler. Ateş bize dokunmayacaktır. Dokunsa bile birkaç günden fazla dokunmaz dediler. Ellerindeki kitap tamamen değiştirilmiş, Allah'a ve peygamberlere iftira dolu bir kitap haline gelmişti. 700-800 sene geçmişti, ellerinde kitap diye bir şey yoktu. Ve şaşırmışlardı. Bir gün onlara alimlerinden birisi Tevrat diye bir kitabın olduğunu söylediği zaman şaşırmışlardı. O kitabı tamamen terk etmişlerdi, unutmuşlardı, kaybetmişlerdi. Hristiyanlara gelince onlar da aynı şekilde Hazreti İsa Aleyhisselam zamanındayken bile sapma gösterdiler. İsa Aleyhisselam ölüleri diriltince onlar İsa'nın Allah olduğunu düşünmeye başladılar. Madem ki ölüleri diriltiyor, o halde Allah'tır dediler. Bir kısmı hayır Allah'ın oğludur dedi. Bir kısmı ise hayır peygamberdir dedi. İsa Aleyhisselam henüz hayattaydı. Gidelim kendisine soralım dediler, gittiler sordular. Sen dediler Allah mısın, Allah'ın oğlu musun, peygamber misin? Ölüleri diriltiyorsun, körlerin gözünü açıyorsun. Alacalıları iyileştiriyorsun, sen nesin dediler. İsa Aleyhisselam dedi ki, İbrahim Aleyhisselam'ı da ateş yakmamıştı. İlah mıydı? Hazreti Musa Aleyhisselam'ın eliyle deniz ikiye yarılmıştı. Hazreti Musa ilah mıydı? Filan peygamber, falan peygamber şöyle şöyle mucizeler göstermişti. Onlar ilah mıydılar? Hayır dediler. O halde dedi, benim gösterdiğim mucizelerden dolayı neden ben ilah olarak görmek istiyorsunuz? Ne kadar güzel bir cevap vermişti Hazreti İsa. Ama buna rağmen yine de Aziz Paul döneminde onun marifetiyle, Pavlus'un marifetiyle Hazreti İsa daha sonra ilahlaştırıldı. 325 senesinde Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğumundan sonra, 325 senesinde İznik Konsili'nde Hazreti İsa'nın tanrılığına karar verdiler. Ruhul Kudüs'ün de tanrılığına karar verdiler. Bir kısmı Hazreti Meryem'in de tanrılığına karar verdi. Ve mezheplere bölündüler. Bir kısmına göre Hazreti İsa Aleyhisselam hem ilahtı hem de insan idi. Bir kısmına göre ise sadece insandı. Çeşitli mezheplere bölündüler. Bir kısmına göre sadece ilahtı. Sadece ilahtır diyenler diyorlardı ki, nasıl ki bir damla sirkeyi denize damlatsanız kaybolur gider. İşte Hazreti İsa'nın beşer yönü de bu kadar azdır. Okyanusun içerisine bir damla gibi. Yani o aslında bir ilahtır, onun beşer yönü hiç sayılmamalıdır diyorlardı. Bu şekilde Hazreti İsa Aleyhisselam'ı tanrılaştırıyorlardı. Neden böyle inanıyorlardı? Hem Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiğine inanırlar, hem de onu tanrı olarak görürler. Neden? Tanrı olarak gördükleri bir zatı neden çarmıha gerildiğine inanıyorlar? Kur'an-ı Kerim onun çarmıha gerilmediğini, yükseltildiğini bildirdiği halde kendileri onu tanrılaştırdığına göre onu öyle görmeleri gerekmez miydi? Bizim Tanrımız kendi kendini kurtardı demeleri gerekmez miydi? Ama onlar öyle demiyorlar. İsa'nın çarmıha gerildiğini söylüyorlar. Neden? Çünkü Hazreti İsa sayesinde bedava cennete girmek istiyorlardı. Hazreti İsa geldi, çarmıha gerildi ve tüm insanlar günahlarından kurtuldular diyorlardı. Sadece yapmaları gereken şey Hazreti İsa'nın tanrılığına inanmak diyorlardı. Tanrımız İsa'ya inandık deyin, kurtulun diyorlardı. Yani ondan sonra istediğiniz kadar günah işleyebilirsiniz. Hiçbir farzın olmadığı bir din, hiçbir haramın olmadığı bir din meydana getiriyorlardı. Haramlar kaldırılıyordu. Madem ki İsa Aleyhisselam gelmiş, çarmıha gerilmiş, Hazreti Adem'in günahından dolayı, Hazreti Adem'in günahından dolayı bütün insanoğlu günahkar olarak doğuyormuş da, yani Allah bir türlü Adem'in günahını bağışlayamamış. Halbuki Allah öyle söylemiyor. Fetelakka Ademu min Rabbihi kelimatin fetabe aleyhi. O günahı işlediği zaman, o haram olan meyveden yediği zaman, cennetten çıkartıldığı zaman Hazreti Adem Allah'tan tevbe etmeyi, Allah'a tevbe etmeyi öğrendi. Ondan tevbe kelimelerini aldı. Ve Allah da fetabe aleyhi tevbesini kabul etti. Onlara göre Allah bir türlü affedemeyen bir Allah'tı. Hazreti Adem'in günahını affedemiyor. Hatta sadece onu değil, onun evlatlarını da affedemiyordu. Ve ta Hazreti İsa'ya gelene kadar bütün insanlar günahkar olarak doğuyor, böyle inanıyorlardı. İşte Allah biricik oğlu İsa'yı bunları bu günahtan kurtarmak için gönderdi güya. Ve bu şekilde İsa geldi, çarmıha gerildi ve insanlar bu günahtan kurtuldular. Ne alakası vardı halbuki? Hazreti Adem'in günahını bir kere Allah affetmişti. İkincisi, Hazreti Adem'in günahını affetmese bile evlatlarının günahı nedir? Böyle bir Allah anlayışı nasıl kabul edilebilir? Bir babanın suçunu evladından soran bir Allah, böyle bir adalet nasıl kabul edilebilir? Allah'a böyle bir şeyi uygun görüyor, yakıştırıyorlardı. Sonra Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesini kabul etsek bile, hani bir an için, neden Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesinden ötürü insanlar günahlarından kurtuluyor ki? Cevap veremeyecekleri soru üzerine soru. Fakat onlar buna inanmak istiyorlardı. Çünkü bu şekilde artık istedikleri gibi günahlara girebileceklerdi. Amerika olacaklar ve yeryüzünde zulümler yapabilecekler. Nasılsa İsa gelmiş, onlar için çarmıha gerilmiş. Her türlü zina, kumar, içki, adam öldürme, her türlü zulmü yapacaklar. Avrupa ve Amerika olacaklar, dünyayı sömürecekler, emperyalistik yapacaklar. Nasılsa İsa gelmiş ve onlar için çarmıha gerilmiş. Artık hiçbir farz yok, hiçbir haram da yok. Nasılsa İsa gelmişti, onlar için ölmüştü. Böyle bir dönemde gönderiliyordu Hazreti Peygamber. Onlar buna inandıkları bir dönemde
İnsanlar karanlıklar içerisindeyken, ne yaptıklarını bilmez bir vaziyetteyken, İranlılar da aynı şekilde kendi kızlarıyla evlenen mecusiler, nice kralları vardı ki onlar kendi kızlarıyla evleniyorlardı, kendi kız kardeşleriyle evleniyorlardı. İranlılarda da buna benzer bir takım sapıklıklar başlamış idi. Hindularda da benzeri şeyler. İnsanları kısım kısım ayırmışlardı. Bunlar din adamları, şunlar çiftçiler, şunlar aristokratlar diyorlardı. Eğer normal insanlardan, çiftçilerden veya halk tabakasından birisi bir din adamına elini uzatacak olsa eli kesilirdi. Bir din adamın ayağını uzatsa ayağını keserlerdi. Bir din adamının aleyhinde konuşacak olsa dilini keserlerdi. Onlarda da öyle bir sapma vardı ki tarih bunları anlatmakla bitiremiyor. Her türlü zulüm, her türlü sömürü almış başını gidiyordu. Araplara gelince onlarda da aynı şekilde. Ehli kitap bile böyle olunca, ehli kitap olmayan müşrik Araplar artık siz hesap edin. Kızlarını diri diri toprağa gömmelerinden tutun da o putlara tapmalarına varana kadar, Arap bir yerde konakladığı zaman, tenha bir yerde yolculukta bir yerde konakladığı zaman 4 tane taş bulurdu. 3 tanesini tenceresinin altına koyar, onun üzerine yemek pişirirdi. 4. taşı da alır, ona ibadet ederdi. Onun içerisinde ruhların olduğuna inanır ve ben ondan istediğim zaman o ruhlar benim duamı Allah'a iletirler diye inanırdı. O bölgenin cinlerine sığınırdı. Kötü cinlerden iyi cinlere sığındığını söylerdi. Ve derlerdi ki, ey buranın büyük cini, ben buranın kötü cinlerinden sana sığınıyorum. Kur'an Cin suresinde bu olayı anlatır. Arap müşrikleri de bu haldeydiler. Hindularda 330 milyon kadar put yapılmış idi. O dönemin şartlarında herkes kendine özel putlar yapıyordu. 330 milyona kadar ulaşmıştı putların sayısı. Ve bu şekilde insanoğlu karanlıklar içerisindeydi. Faiz almış başını gidiyor, zina almış başını gidiyordu. Hazreti Ayşe annemiz anlatır. Cahiliye devrinde insanlar 4 türlü nikah yapıyorlardı. Birisi bildiğimiz nikah, Allah'ın emriyle evleniyorlardı. Öyle iğrenç nikah şekilleri de vardı ki, mesela adam karısını bir başka erkeğe gönderir ve git ondan hamile kal derdi. Nasıl bir çocuğunun olmasını istiyorsa öyle bir adama gönderirdi karısını. Cesur bir çocuk olsun istiyorsa o bölgenin en cesur adamına gönderirdi karısını. Şair bir çocuğunun olmasını istiyorsa şaire gönderirdi karısını. Kahin bir çocuğunun olmasını istiyorsa kahine gönderirdi. Zeki bir çocuğun olmasını istiyorsa zeki birine gönderirdi. Ve karısının ondan hamile kalmasını beklerdi. Hamile olduğu belli oluncaya kadar karısının elini sürmezdi. Bu kadar iğrenç nikah şekilleri vardı. Allah Azze ve Celle öyle bir dönemde peygamberini gönderiyordu. Kızlarını diri diri toprağa gömüyorlar. Tekvir suresinde Kur'an ona temas eder. وَاِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِاَيِّ زَنْبٍ قُتِلَتْ O küçük kıza, diri diri toprağa gömülen küçük kıza sorulduğu zaman hangi günahtan dolayı öldürüldüğü, yani Allah ona soracak, seni hangi günahından dolayı öldürdüler, toprağa gömdüler, söyle ey yavrum. Bu onu, ona bu suçu işleyen, onu bu şekilde öldüren ana babasını tehdit etmek demekti. Bir adam gelmiş ve peygamberimize demişti ki, ya Resulallah, ben cahiliye devrindeyken çok sevdiğim küçük bir kızım vardı. Fakat ondan dolayı utanıyordum. Çevremin etkisiyle kızımı öldürmeye karar verdim. Arapların bazıları kızlar para kazanamaz diye onları öldürmek istiyorlar, öldürüyorlardı. Bazıları namusumuzdur, namus elden gider diye korkuyor. Savaşlarda vesairede kadınları götürüyorlar diye kızların yaşamasını istemiyorlardı. Bir kısmı da kızların Allah'ın melekleri gibi olması için onların öldürülmesi gerektiğine inanıyorlardı. kızımızı öldürelim ki onlar da melek olsun diyorlardı. Çünkü onlara göre Allah azze ve celle haşa cinler Allah'ın eşleriydiler. Onlar öyle inanıyorlardı, cinlerin Allah'ın eşi olduğuna inanıyorlardı. Ve Allah azze ve celle haşa onlarla birleşmiş ve o cinlerden melekler zuhur etmiş, melekler doğmuştu. Dolayısıyla melekler Allah'ın kızları oluyordu, öyle inanıyorlardı. İşte onun için kızlarının Allah'ın melekleri olması için öldürenler de vardı. Hatta bu günahı sadece babalar işlemiyordu, anneler de işliyordu. Bazen kadın doğum sancısı yaklaştığı zaman çölde bir kuyu hazırlıyor ve gidiyor başında bekliyordu doğumunu. Doğurduğu zaman bakıyordu, çocuk eğer kız ise oraya kuyuya atıyor, üstünü kapatıyor ve geliyordu evine. Bu şekilde bir durum. Allah Resulüne bir adam gelmiş ve kendi yaptığı günahı anlatmış idi. Ya Resulallah dedi, benim bir kızım vardı, onu çok severdim ama işte bu anlayışlardan dolayı cahiliye devrindeyken ben kızımı götürdüm ve onu bir kuyuya atıverdim. Kızımı çok seviyordum ama yine de bunu yaptım ya Resulallah. Kızından en son duyduğum cümleler babacığım babacığım diyordu. Sadece bunu hatırlıyorum ya Resulallah. Babacığım beni kurtar diyordu. Fakat ben hiçbir şey yapmadım. O sesler hala kulağımda çınlıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağlamaya başladı. Gözünden sicim gibi yaş akıyordu. Sakalları ıslandı. Dediler ki o adama etrafındakiler, peygamberi ağlattın dediler. Peygamberimizi üzdün dediler. Yeter artık konuşma dediler. Allah Resulü bırakın adam konuşsun dedi. Adama bir daha anlat dedi Resulullah. Bir daha anlattı adam. Allah Resulü yine ağlamaya başladı. Ve sonra buyurdu ki Allah seni o cahiliye hayatından kurtardı. Sana yeni bir hayat bahşetti. Seni Allah yeniden diriltti. Artık bundan sonra salih ameller işle. Öyle bir ortam idi. Tapıyorlardı bazı şeylere ama hakikatte onlara saygıları da yoktu. Taptıkları putlarına aslında saygı da duymuyorlardı. Mesela bir müşrik Arap bir seferinde babasını öldürmüşlerdi de gitmişti putun önünde fal oklarını çekmek için. Onlar öyle inanıyorlardı. Hübel diye bir putları vardı Kabe'de. Üzerinde 7 tane ok vardı. Okların üzerinde her birinin üzerinde bir yazı yazardı. Evet gibi, hayır gibi kelimeler yazardı. Kim bir şey yapmak isterse giderdi o putun önünde durur ve bir ok çekerdi. Evet diye, evet oku çıkacak olursa o zaman düşündüğü şeyi yapardı. Hayır oku çıkacak olursa o zaman ondan vazgeçerdi. İşte bu şekilde puttan fetva almak için gitmişti bir Arap. Ve sonra babam öldürüldü dedi. Ben babamın intikamını almak istiyorum ey ilahım. Ne diyorsun dedi. Bir ok çekti, hayır cevabı çıktı. O kadar sinirlendi ki ve ona lanetler okumaya başladı. Tabi dedi, öldürülen senin baban değil ki ondan sen böyle konuşuyorsun dedi. Onun için müsaade etmiyorsun dedi. Demek ki kendisi de aslında o putuna çok saygı duymuyordu. Saygı duymadıkları putların peşinden gidiyorlardı. Neden acaba? Çünkü onlar aslında nasıl ki ateşe tapanlar ateşe tapıyordu. Nasıl ki güneşe tapanlar güneşe tapıyordu. Çünkü o güneş onlara talimat göndermiyordu. Çünkü o güneş onlara peygamber göndermiyor, kitap göndermiyordu. O putlar onlara peygamber göndermiyor, kitap göndermiyordu. O yüzden onlar onlara karışmayan bir ilah istiyorlardı. Ondan dolayı Allah'ı kabul edenler, hatta melekleri ve cinleri bile kabul edenler peygamberi kabul etmiyorlardı. Peygamberi kabul etmemelerinin sebebi, kitabı kabul etmemelerinin, ahireti kabul etmemelerinin sebebi, hayatlarını değiştirmek istememeleriydi. Onlar onlara karışmayan bir Allah istiyorlardı. Allah olsun ama Allah onlara karışmasın, öyle istiyorlardı. Allah olsun, melekler olsun fakat o melek vahiy getirmesin. Onlar onlara karışmayan bir Allah istiyor. İstedikleri gibi yaşamak istiyorlardı. Allah Azze ve Celle ise onlara karışan bir ilah idi. O yüzden peygamber gönderiyordu. Onları bu cehaletten kurtarmak istiyordu Allah. Her türlü haram almış başını gidiyordu. Her türlü cehalet tam bir asr-ı cahiliye idi. Ve işte o dönemde Allah Azze ve Celle peygamberini gönderdi. Daha evvel nice peygamberler gönderdiği gibi. Daha evvel nice defalar insanları dirilttiği gibi. Onlara nasıl yaşamaları gerektiğini öğrettiği gibi. Acaba insanın peygambere ihtiyacı var mı? İnsanın kendisi acaba aklıyla doğru yolu bulamaz mı? Bilim var elimizde, bilimle doğru yolu bulamaz mıyız? Geçmiş milletlerin tecrübeleri var elimizde, tecrübelerle doğru yolu bulamaz mıyız? Tarih gösteriyor ki bu mümkün değil. Tarih ispatlıyor ki ve şu andaki durum da ispatlıyor ki bilim bu kadar geliştiği halde yeryüzünde fitne fesat her gün artıyor. Bilim her gün gelişiyor ama polisiye tedbirleri her gün arttırmak zorunda kalıyorlar. Bilim her gün gelişiyor ama günahlar her gün artıyor. Bilim her gün gelişiyor ama insanın insanlıktan çıktığını görüyorsunuz. Geçmiş cahiliye insanların yapmadığını yapan bir nesil meydana geliyor. Dünyanın her tarafında bilimin gelişmesiyle birlikte her türlü zulmün, ahlaksızlığın, namussuzluğun, hırsızlığın çoğaldığını görüyoruz. Demek ki bilim bunları engelleyemiyor. Zaten bilimin böyle bir vazifesi de mevcut değil. Bilim insanın hayatını kolaylaştırmak içindir. Bilim matematik gibi, fizik gibi bir takım bilgiler sayesinde insanın hayatını daha da kolaylaştırır. Bilim insanı uzaya götürür. Bilim insana taksi yapar, telefon yapar, televizyon yapar. Hayatını renklendirir, hayatını kolaylaştırır. Fakat insana yol göstermez. Çünkü insanın insana yol gösterebilmesi mümkün değil. Çünkü insan insanı hakkıyla tanıyamamaktadır. Çünkü insan gaybı bilememektedir. Koyduğu kanunlar ileride ne gibi sonuçlar doğuracak insan onu bilememektedir. İnsan hayatı tam olarak tanıyamamaktadır. İnsan kainatı tam olarak tanıyamamaktadır. Öyle bir zat insana hükümler koymalı, öyle bir zat insana yol göstermeli ki o hayatı bütünüyle tanıyor olsun. Hayatı bütünüyle tanımayanın insana yol göstermesi durumunda sırat-ı müstakimi gösterebilmesi mümkün olmayacaktır. İşte onun için Allah Azze ve Celle yol gösterme işini kendi üzerine almıştır. İnne aleyne lel-huda buyuruyor Kur'an. Hidayet yolunu göstermek bizim üzerimize vazifedir ey insanlar. Hidayet yolunu göstermek bizim vazifemiz. Sizin böyle bir vazifeniz yok. Zaten böyle bir şeye gücünüz de yok. İşte yeryüzünde insanlar insanlara bir takım kurallar koymak suretiyle medeni yapmaya çalışıyorlar güya. Fakat insanın nefsini kontrol altına alabiliyorlar mı? Diyelim ki bilim şu şey zararlıdır der. Mesela içkinin ve sigaranın zararlı olduğunu söyler bilim. Peki insanları onlardan uzaklaştırabiliyor mu bilim? Bilim adamının kendisi de bunları kullanıyor. Demek ki bilim insanın nefsine hakim olamıyor. Yanlış diyor, zararlıdır diyor ama haramdır diyemiyor bilim. Onu ancak Allah söyleyebilir. Kutsi bir kaynaktan gelmeli doğrular. İşte Allah Azze ve Celle onun için peygamber gönderir. Ve peygamberini kimlerin arasından seçti Allah? İnsanlar doğru yolu bulamayınca ve zaten bulmaları da mümkün değildi. Onun için Allah daima 124 bin peygamberle yeryüzüne yol gösterdi. Her bir peygamberin gelmesi insanoğlunun yeniden diriltilmesiydi. Her bir peygamberin gelişi yeryüzünün en önemli anıydı. Gidişata bir dur denilmesiydi. Allah'ın yol göstermesi demekti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Arabistan'dan meydana geldi. Neden Arabistan'ı seçti Allah Azze ve Celle? O gün için daha kültürlü memleketler vardı halbuki. O gün için Bizans vardı, kendine göre bir kültürü vardı. Hem ehli kitap idiler, Hristiyan idiler, Allah'ı, ahireti, peygamberlik müessesesini biliyorlardı. Ama Allah onların içerisinden seçmedi son peygamberini. İran vardı o gün. Onların da kendilerine göre kültürleri, sanatları vardı. Yahudiler vardı o gün. Onlar da ehli kitap idiler. Ama Allah azze ve celle onların arasından değil, iki dağın arasındaki Mekke'den, Mekke müşriklerinin içinden seçti Hazreti Peygamber'i. Çünkü evet, Mekkeliler cahildi ama iki dağın arasında ömürleri geçiyordu. Hacca gelenler de olmasaydı daha da cahil kalacaklardı. Fakat yine de hacca gelenler olsa da onlar oranın sahibi olduklarından dolayı insanları cehalete sürüklüyorlar. Onlardan bir şey öğrenmiyorlardı. Zaten Mekke'ye hacca gelenler de yine putperest idiler. Onlardan hiçbir şey öğrenmiyorlardı o yüzden. Allah azze ve celle onların içinden seçti peygamberini. Çünkü onlar cahildiler ama onlarda mertlik vardı. Cömertlik vardı. Mekke'nin müşriği bir davaya inandığı zaman ölümüne kadar gidecek bir karaktere sahipti. Hatta Ebu Cehil'ine varana kadar, Ebu Cehil bile aslında ölürken yine de boynunu bükmeden ölmek istemişti. Ne var ki diyordu kendisini kınayan bir Müslümana. Savaştım ve ölüyorum, bunda ne var ki diyordu. Geber diyen bir Müslümana bunları söylüyordu. Mekke'nin müşriği her ne kadar müşrik ise de yine de dostlarına karşı hıyanet etmeyen, cömert olan, misafirperver olan, davaya inandığı zaman sonuna kadar giden, döneklik yapmayan bir karaktere sahiplerdi. Allah azze ve celle işte onların arasından seçti peygamberini. Ehli kitap iman etmedi ama, ekseriyetle iman etmedi ama müşrikler iman ettiler daha sonra. Putperestler iman ettiler. İşte Allah azze ve celle'nin neden onların arasından seçtiğini ispat eden bir delil de bu. Haklı ve doğru bir tespit olduğunu gösteren bir delil bu. Demek ki Allah isabetli bir tercihte bulundu. Ehli kitap iman etmedi ama Allah'a şirk koşan o müşrikler iman ettiler Hazreti Peygamber'e. Ve sonunda onun ensarı oldular, onun muhacirleri oldular, onun yardımcıları oldular. Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem hiç böyle bir şey beklemiyordu. Memleketin gidişatından rahatsızdı. Fakat ne yapacağını da bilemiyordu. Kur'an'ın ifadesiyle ve vecedeke dallen fehede. Rabbin seni şaşırmış olarak bulmadı ey Resulüm. Sen ne yapacağını bilemez bir vaziyetteydin. Bilemiyordun ne yapacağını. Allah seni öyle buldu ve sana yol gösterdi. Hidayet yolunu sana gösterdi. Peygamberimiz milletin gidişatından rahatsızdı ama ne yapacağını bilmiyordu. Ve Allah azze ve celle işte öyle bir insanı seçti. Böyle bir şey beklemiyordu. Kendisine vahiy geldiği zaman dağdan aşağıya inmiş ve hanımı Hatice annemize bana bir şeyler oldu demişti. Başıma gelen şey neyin nesidir bilmiyorum demişti. Allah Resulü hatta bazı rivayetlere göre intihar etmeyi bile düşünmüştü. Başına gelen şeyin ne olduğunu anlamadığı için. Acaba bana şeytan mı musallat oldu? Cinler mi musallat oldu bana? Yoksa mecnun mu oldum? Allah Resulü anlayamadığından dolayı. Çünkü hiçbir şey bilmiyordu peygamberlikle ilgili. Çünkü Mekke müşriklerinin arasında yetişmişti. Bu şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dağa çıkıyor, dağdan aşağıya atlayarak intihar etmeyi düşünüyordu. Fakat ne zaman bu niyetle dağa çıkacak olsa Cebrail görüyor. Ve Cebrail aleyhisselam bir seferinde 600 kanadıyla Hazreti Peygamber'e görünmüş. Ve ya Muhammed sen Resulullah'sın, ben de Cibril'im diyordu. Peygamberimize moral veriyordu, sana gelen şeytan değil. Ben sana geldim Allah'ın meleği Cibril. Sen üzülme, korkma, sana gelen şeytan değil diyordu. Bunlar gösteriyor ki Hazreti Peygamber bir şey beklemiyordu. Bir peygamberlik beklentisi içinde değildi. Zaten peygamberliğin ne olduğunu da bilmezdi. Ve işte öyle bir insanı seçti Allah Azze ve Celle. Bu şekilde peygamber olmuş oldu Allah Resulü. Abdülmuttalib'in torunu olduğu için şerefli bir ailede dünyaya gelmişti. Fakat kendisine Muhammedül Emin diyenler, Abdülmuttalib'in torunu olduğu için ona saygı duyanlar, onu sevenler, sayanlar, bu davayı ortaya attıktan sonra ondan nefret edecekler ve sonunda onu öldürmeye kalkışacaklar. Toplum içindeki bütün itibarını kaybedecek. Ama Allah Resulü bütün bunları göze alıyordu. Toplum içerisinde şerefli bir insan olduğu halde bütün her şeyini kaybetmeyi göze alıyordu Hazreti Peygamber. Çünkü Allah Azze ve Celle kendisini görevlendirmiş idi. Onlara tevhidi öğretecekti. Allah Resulü işe oradan başlıyordu. Onlar başka günahlar içerisindeydiler ama Efendimiz öncelikle buradan başladı. Onlara tevhidi öğretiyordu. Gelin la ilahe illallah deyin. Gelin Allah'tan başka bir otorite tanımayın. Gelin Allah'tan başkasından istemeyin. Gelin sadece Allah'ın gösterdiği yola, Allah'tan başkalarının gösterdiği yollara tabi olmayın. Ve enne hâzâ sırâti müstakîmâ. İşte bu benim dosdoğru yolumdur. Onlara böyle söyle ey Resulüm. Kur'an öyle buyurur. De ki onlara işte bu benim dosdoğru yolumdur. Bu şekilde Hazreti Peygamber onları tevhide davet ettiği zaman onların bütün saltanatları sarsılmaya başladı. Çünkü onlar kendi kafalarına göre bir din meydana getirmişlerdi. Mekke'nin müşrikleri Allah'ı inkar ediyor zannetmeyin. Onlar vallahi diye konuşur, Allah'a yemin ederek konuşurlardı, oldu bitti. Onlar Hazreti İbrahim'e de inanırlardı. Hazreti İbrahim'in müşrik olmadığını da bilirlerdi. Hazreti İbrahim'den kalan hac ibadetini de yaparlardı. Onlar Allah'ı da kabul eder, melekleri de kabul eder, hac da yaparlardı. Fakat onlar Allah'a ortak da koşarlardı. Kendi kafalarına göre helaller ve haramlar tayin ediyorlardı. Mesela 5 defa doğurmuş olan bir deve, 5.sinde dişi doğurmuş ise artık ona binmeyi kendilerine haram görüyorlar. Onun etini kendilerine haram görüyorlardı. Artık o deve onlara haramdı ve o deve artık putlara ait idi. 10 defa doğurmuş olan deve de bu şekilde. Yahut da 10 defa bir deveyi döllemiş olan erkek deve de aynı şekilde artık tanrılara kurban edilmesi gerekiyordu. Kendi kafalarına göre bir takım şeyleri haram ediyorlardı. Allah'ın haramlarını haram kabul etmiyor. Kendileri yeni yeni haramlar uyduruyorlardı. Ve Allah Azze ve Celle peygamberini göndererek onlara neleri haram ettiğini bildiriyordu. Bu şekilde onlar gerçek haramları öğreniyorlardı. En'am suresinde Allah Azze ve Celle bunlara temas eder. Onlar mallarından zekat bile verirlerdi. Bazı hocalar eğer onların Allah'ı inkar ettiğini size anlattı ise Kur'an'ı açsınlar da baksınlar. Kur'an defalarca şunu söyler. Ey Resulüm, onlara sorsan gökleri kim yarattı desen Allah derler. Yerleri kim yarattı desen Allah derler. Peki o zaman de ki onlara, neden o halde Allah'a ortak koşuyorsunuz? Kur'an bizatihi kendisi söylüyor. Onların Allah'ı kabul ettiğini, onların melekleri kabul ettiğini Allah bizatihi kendi söylüyor. Onların mallarından zekat verdiklerini, mallarının bir kısmını Allah'a ayırdıklarını fakirlere vermek için, bir kısmını ise putlarına ayırdıklarını bizatihi Allah söylüyor. Onlar putları için de ayırıyorlardı. Ve onların din adamları öyle bir din meydana getirmişti ki kendi işlerine geldiği şekilde, eğer tarım mahsullerinde de aynı şekilde, mesela tarım mahsullerinde eğer tanrıları için ayırmış oldukları kısım Allah'ınkine karışacak olursa, o zaman onu geri alırlar, tanrılarına geri verirlerdi. Fakat Allah için ayırmış oldukları kısım tanrılarınkine karışacak olursa, Allah için ayırdıkları kısım tanrıları için ayırdıklarına karışırsa ona izin vermezler. tanrılarının tanrılarına ait olmasını isterler. Allah'ın zaten ihtiyacı yoktur derler. Allah'ın zaten bunlara ihtiyacı yok. O yüzden Allah'ınki eksik olsa da olur derler. Ve putlarınkinin eksik etmemeye çalışırlardı. Putlarınki aman eksilmesin diye inanırlardı. Putlardan korkarlardı. Bize bir zarar verir derlerdi. Allah'ın zaten ihtiyacı yoktur. O yüzden Allah'ınki eksik olsa da bir şey olmaz diye inanırlardı. Din adamları onlara böyle bir şey uydurmuş idi. Çünkü Allah adına olanlar fakirlere dağıtılırdı. Ama putları adına olanlara gelince, putlar adına kesilen develer, koyunlar yahut da putlar adına adanan o tarım mahsulleri, onlar ise kahinlere, o din adamlarına kalırdı. Onlara daha fazla hisse kalsın diye onlar böyle bir din uydurmuşlardı. Tanrılarınız için ayırdıklarınızı aman eksiltmeyin diyorlardı onlara. Tanrılarınız için ayırdığınız eğer Allah'ın hakkına karışırsa onu geri çıkartın. Tanrılarınızınkini eksiltmeyin. Böyle tembih ediyorlardı kendilerine düşen miktar eksilmesin diye. Hazreti Peygamber böyle bir dönemde dünyaya geliyordu. O onlara tevhidi anlattığı zaman, gelin bırakın bunları, Allah onları hel haram etmedi, Allah şunları haram etti. Allah'tan başka ilah tanımanızı ve Allah Azze ve Celle haramları tayin eden odur. Sizin o din adamlarınızın haram tayin etme yetkisi yoktur dediği zaman işte onların işine gelmiyordu. O din adamları o yüzden peygambere cephe alıyorlardı. Gelip bir defasında Hazreti Peygamber'in amcası Ebu Talib'e rica ettiler. Dediler ki ya Ebu Talib, sen yaşlandın artık. Ölmeden evvel şu yeğeninle bizi barıştır. Sen öldükten sonra aramız daha kötü olacak. Sen öldükten sonra birbirimize gireceğiz. Ebu Talib de yeğenini çağırdı. Dedi ki ey yeğenim, bunlar bir şeyler söylüyorlar, gel bir dinle. Bunlar senin onların ilahlarına, onların tanrılarına laf söylediğini söylüyorlar. Evet dedi Allah Resulü, onların tanrıları tanrı değil. Hem Allah'ı kabul ediyorlar hem de onları, böyle bir şey doğru değil. Allah Resulü onlara tevhidi anlattı. Dedi ki ey amca, ben onları öyle bir kelimeye davet ediyorum ki, o kelimeyi söyleyecek olurlarsa bütün Araplar onlara boyun eğecek ve Arap olmayanlar da onlara boyun eğecek. Ben onlara dünyanın hakimiyetini vaat ediyorum. Nedir o kelime dediler ey Muhammed? Nedir o kelime, söyle söyleyelim. Bir kelime değil 10 kelime söyleyelim dediler. Yeter ki aramızdaki bu buzdağları erisin. Yeter ki aramızdaki kavga bitsin. Ve aynı zamanda yeryüzünün de hakimleri olacakmışız madem. Söyle nedir o kelime dediler. Allah Resulü dedi ki la ilahe illallah diyeceksiniz. Allah'tan başka bir otorite tanımayacaksınız. Hayatınızın her alanına Allah karışacak. Her zaman Allah'ın dediği gibi yaşayacaksınız. Kanunlarınızı Allah'tan alacaksınız. Helallerinizi, haramlarınızı Allah'tan alacaksınız. Ondan başkasından almayacaksınız. Doğumunuzdan ölümünüze kadar 24 saat içerisinde ne varsa hepsini Allah'tan alacaksınız. Anladılar meseleyi. Bu hayatın değişmesi demekti. Bu yalnızca bir kelimeden ibaret değildi. O yüzden kabul etmediler. Bütün ilahları tek bir ilah mı yaptın ya Muhammed dediler. Bütün ilahları bırakacağız da bir tek ilaha mı yalvaracağız? Olur mu öyle şey dediler. Halbuki kendileri de o ilahların zamanında insan olduğunu biliyorlardı. O ilahların eskiden salih insanlar olduğuna inanıyorlardı. Dolayısıyla onları da Allah yaratmıştır diyorlardı. Ama Allah katında onlar kıymetli varlıklardır. Biz onlara dua edersek Allah duamıza icabet eder diye inanıyorlardı. Halbuki Allah Azze ve Celle direkt olarak kullarının kendisine dua etmesini istiyordu. Allah Resulü onları la ilahe illallah'a davet ettiği zaman onlar bu işin bir kelimeden ibaret olmadığını anladılar. Bugün la ilahe illallah diyenler Onların içerisinden belki öyleleri var ki hakikaten manasını öğrenecek olsa belki de söylemeyecek. Belki de la ilahe illallah'ın manasını anlasa, belki de hayatının her alanına Allah karışacak demek olduğunu anlasa, özgür olmadığını anlayacak olsa, belki de la ilahe illallah demeyecek. Öyle insanlar da var ki la ilahe illallah'ı anlasa, bugün la ilahe illallah demeyen öyle insanlar var ki belki de la ilahe illallah diyecek. O yüzden Allah Azze ve Celle peygamberi vasıtasıyla bu kelimeyi anlattı. Dediler ki bunu kabul edemeyiz. Ebu Talip dedi ki ey yeğenim başka bir şey söyle. Bunu kabul etmiyorlar. Başka bir şeyler söyle, orta yolda buluşsanız yani. Ben artık yaşlandım, seni koruyamıyorum. Başka bir şeyler söylesen dedi. Allah Resulü'nden yumuşak şeyler söylemesini istiyordu. Onların o putperest nizamlarının köküne kibrit suyu dökecek olan o kelimeyi söylemesini istemiyordu. Onların o nizamların devirecek olan la ilahe illallah'ı söyleme de, başka ne söylersen söyle, namaz da, oruç da, zekat da, böyle şeyler söyle, ahlaklı bir toplum da, büyük Arabistan devleti kuracağız da, milliyetçi bir hareket gibi ortaya çık, ya da ahlak davası gibi ortaya çık, ya da fakir fukara davası gibi ortaya çık. Ne söylersen söyle de bu la ilahe illallah'ı söyleme. Ahlaklı bir toplum meydana getirelim de mesela. Büyük Arabistan devletini kuralım de mesela. Ne söylersen söyle ama la ilahe illallah deme. Bunların ilahlarını reddetme. Allah Resulü dedi ki vallahi dedi ben bundan başka bir kelime söylemem.
Tekbir!
Ben dedi bunun dışında bir kelime söylemem. La ilahe illallah'ın dışında siz beni yumuşatmak istiyorsunuz. Ilımlı Müslüman yapmak istiyorsunuz. Sizin o batıl düzeninize laf söylemeyeyim. O yüzden bunları teklif ediyorsunuz. Kur'an buyurur ki veddu lev tudhin feyuthinun. Onlar istediler ki yumuşak olasın. Alttan alasın. Onlar da sana karşı yumuşak olacaklar. Onların stratejileri, taktikleri bu. Ama ey Resulüm fela tuti'l mükezzibin. O yalanlayan, o inkar edenlere itaat etmem. Onlar seninle pazarlık yapmak istiyorlar. İmanda pazarlık yapılamaz. Onlar hakikaten dinlerine inanmış olsaydılar pazarlık yapmazlardı. Onlar gerçekten dinlerine inansaydılar, dinlerinin doğruluğuna inansaydılar, onlar pazarlık yapamazlardı. Dinlerinden taviz veremezlerdi. Fakat Hazreti Peygamber'in pazarlık yapması mümkün değil. Çünkü onun söyledikleri kendinden değil. Onun söyledikleri Allah'tan olduğuna göre o zerre kadar geri adım atamazdı. Hazreti Peygamber geldi ve onları hangi meselelerde uyandırdı? Diriliş hareketi acaba neleri başardı? Onlara tevhidi öğretti Allah Resulü. Gelin dedi Allah'tan başka ilah tanımayın. Ela lehul halku vel emir buyuruyor Kur'an. Dikkat edin, yaratmak da Allah'a aittir, emretmek de Allah'a aittir. Sadece yaratmak değil, emretmek de Allah'a aittir. Allah Azze ve Celle öyle buyurur. Peygamberimiz özellikle bunun üzerinde durdu. İnsanlara insanları tanıttı. Ey insan, sen bir sperimden yaratıldın. Eğer bunu unutacak olursan, o zaman yeryüzünde bir firavun olursun, Nemrut olursun. Kur'an-ı Kerim buyurur ki: "Ve la tekunu kellezine nesullah." Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Eğer olursanız, Allah'ı unutursanız fe ensahum enfusahum, Allah da size sizi unutturur. Bir sperimden yaratıldığınızı, cıvık bir çamurdan yaratıldığınızı unutursunuz. O zaman güç ve kuvvet elinize geçtiği zaman yeryüzünde benim dediğim olacak demeye başlarsınız. Kulluğunuzu unutursunuz. Allah'ı unutanlara ceza olarak Allah da onlara kendilerini unutturuyor. Bu Allah'ın sünneti, Allah'ın kanunu, Allah'ın adeti. Allah'ı unutanlara Allah kendilerini unutturur. bir siperinden yaratıldığını unutur ve güç ve kuvvet eline geçtiğinde yeryüzünde Firavun olur, Nemrut olur, Karun olur. Ben yaptım der, ben ettim der, benim dediğim olacak der. Zayıf düştüğü zaman, fakir olduğu zaman da o Karunlara, o Firavunlara, Nemrutlara kulluk yapar. Halbuki sana melekler secde etmişti. O da onu unutur. Meleklerin kendisine secde ettiğini, Allah'ın kendisini en güzel surette yarattığını, kullara kulluk yapmaması gerektiğini unutur. Peygamber onlara bunu öğretti. Tevhidi öğretti. İnsana insanı tanıttı. İnsana hayatı tanıttı. Hayata tapmayın dedi onlara. Hayata tapmayın. Dünyayı putlaştırmayın. Dünya hayatı ile dünya nimetlerini birbirinden ayırdı İslam. Dünya hayatı başka, dünya nimetleri başka. İslam'a göre dünya nimetleri basit. Kur'an öyle buyurur. Kadınlar, oğullar, kantar kantar altınlar ve gümüşler size hoş gösterildi. Atlar, develer, tarım mahsulleri size hoş gösterildi. Bağlar, bahçeler hoş gösterildi. Zalike meta'ul hayati dunya. Vallahu indahu husnul me'ab. Halbuki bütün bunlar dünya hayatının basit geçimliğidir. Asıl varılacak olan yer Allah katındadır. Allah Azze ve Celle bu şekilde insanlara hayatı tanıtır. Dünya hayatındaki nimetlerin kıymetli olmadığını öğretir. Ama aynı Kur'an dünya hayatının önemli olduğunu söyler. Çünkü bu dünya hayatı sayesinde ya cennete gireceksin ya cehenneme. Dolayısıyla ya cennet ya cehenneme girecekse insan o halde dünya hayatı önemli. Kur'an dünya hayatının önemli olduğunu ifade eder. Dünya hayatına önem verin ey insanlar der. Hazreti İsa Aleyhisselam da aynı mesajı getirmiş idi. Matta İncil'in Hazreti İsa Aleyhisselam öyle söyler. Hiç kimse der Hazreti İsa, dünyada hiç kimse iki tane efendiye hizmet edemez. Hem Allah'a hem de maddeye. Hem Allah'a hem servete. Dünyada hiç kimse iki efendiye hizmet edemez. Ya Allah'a hizmet edeceksiniz ya da maddeye. Bakın dedi. Bakın. Rızkından korkanlar bir baksınlar dedi. Allah'ın size rızık vermeyeceğinden mi korkuyorsunuz? Kuşlara bakın dedi. Kuşlar sabahleyin evlerinden, yuvalarından aç olarak çıkarlar. Akşamleyin evlerine tok olarak dönerler. Yuvalarına doymuş olarak dönerler. Siz dedi kuşlardan daha değerli değil misiniz? Siz Allah katında onlardan daha üstün değil misiniz? Kuşları doyuran Allah sizi doyurmaz mı dedi. Elbise bulamam diye mi korkuyorsunuz? Bir bakın dedi çiçeklere. Onlar kupkuru iken Allah ilkbahar geldiği zaman onları nasıl da giydiriyor. Onları nasıl da süslüyor. Sizler o çiçeklerden daha değerli değil misiniz dedi Hazreti İsa. Çiçekleri süsleyen Allah sizi süslemez mi? Çiçekleri giydiren Allah sizi giydirmez mi? Siz Allah'a kulluk etmeyi düşünün sadece. Allah rızkınızı üzerine alıyor. Hazreti İsa Aleyhisselam onları ruhbanlığa davet etmiyordu bu sözlerle. Çalışmayın demiyordu onlara. Onlara diyordu ki sabahleyin evinizden çıkın. Kuşlar gibi rızkınızın peşine koşun ama hiçbir zaman kalbinizi dünya sevgisiyle doldurmayın. Söylemek istediği şey buydu. Aynı anda iki efendiye birden hizmet edemezsiniz diyordu. Ruhban olun demiyordu. Servete hizmetkarlık etmeyin diyordu. Bakın o sevdiğiniz şeyler hepsi çöplüktedir diyordu. Dün çok kıymet verdiğiniz elbiseler bugün çöplükte. Dün çok kıymet verdiğiniz yiyecekler bugün çöplükte. Bakın diyordu dünya perest olmayın diyordu onlara. Bütün peygamberler aynı şekilde insanlara tevhidi anlatıyor. Dünya hayatını koymaları gereken yere koymayı öğretiyor. İnsanı koymaları gereken yere koymayı öğretiyordu. Onlara kardeşliği öğretiyordu Hazreti Peygamber. Onlar Kur'an sayesinde kardeş oldular. 40 yıl savaş etmiş olanlar Kur'an gelince birbirlerine sarıldılar. Düşünebiliyor musunuz Bekir kabilesiyle Taleb kabilesi? çok küçük bir meseleden dolayı birisi diğer kabilenin bir devesine bir ok atmıştı. Ok deveye isabet etmemişti bile. Sadece memesine isabet etmişti devenin. Fakat bundan dolayı iki kabile 40 yıl savaşmışlardı birbirleriyle. Birbirlerinden nice insanlar öldürmüşlerdi. Kan davası bitmeyi bilmiyordu. Civar kabileler böyleydi. Medine'dekiler de 120 sene birbirleriyle savaşmışlardı. Evs ve Hazreç kabileleri Allah Resulü geldiği zaman onları o alanda da diriltiyordu. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem onlara bütün alanlarda doğruları gösteriyordu. Onlara kardeşliği öğretiyor ve onlara ümmet olmayı öğretiyordu. Irkçılığı kaldırıyordu Allah Resulü. Kabileciliği kaldırıyordu. Kabilecilik ve ırkçılık onları perişan hale getirmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara ırkçılığın kaldırıldığını ifade ediyordu. Irkçılık uğrunda savaşan benden değil, bizden değildir diyordu. Irkçılık uğrunda savaşan, ırkçılığa davet eden bizden değil. Onun uğrunda savaşan bizden değil. Onun uğrunda ölen de bizden değil. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap'a üstünlüğü yoktur diyordu. Üstünlük ancak takva iledir buyuruyordu. Hepinizin kanı aynıdır. Ya eyyuhennes inne halaknakum min zekerin ve unsa. Kur'an da öyle buyurur. Ey insanlar, sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Ve ceannakum şuuben ve kabaila litaarafu. Sonra sizi şube şube, taife taife yaptık. Millet millet, aşiret aşiret böldük ki tanışasınız diye. Birbirinize karşı üstünlük taslayasınız diye değil. Çünkü hepinizin kökü Adem ile Havva'ya dayanıyor. Kürdüm diyen adam 5-10 göbek geriye gitse belki de Türk çıkacak. Türküm diyen adam 5-10 göbek geriye gitse belki de Kürt çıkacak. Belki de Fransız çıkacak, belki de İngiliz olacak, belki de Arap olduğunu anlayacak. Ama daha da geriye gidecek olursak sonuçta hepimizin Hazreti Adem ile Havva'ya dayandığını göreceğiz. Kur'an bu şekilde ırkçılığı kaldırmak suretiyle onların birbirlerini öldürmelerini engellemiş oluyor ve onları o alanda da diriltmiş oluyordu. İslam geldi ve onların hayatındaki 5 şeyi garanti altına almaya çalıştı. İslam insanlığın hayatındaki 5 şeyi hedef seçer. Din emniyeti, akıl emniyeti, mal emniyeti, can emniyeti ve nesil emniyeti. Allah Azze ve Celle'nin göndermiş olduğu din bu 5 meselede emniyeti sağlayacak şekilde gönderilmiştir. 5 meselede emniyet sağlanmıştır. Hazreti Peygamber'in kurduğu medeniyete bakın. İslam medeniyetinde bütün dinlere özgürlük verilmiş idi. Din emniyeti sağlanmıştı. Akıl emniyeti sağlanmıştı. Dinin söylemiş olduğu şeyler aklın da kabul ettiği şeylerdi. Bugün mesela akıl emniyetinin olduğunu söyleyebilir misiniz? Akıl içkinin zararlı olduğunu söylüyor. Bugün içki serbesttir. Akıl sigaranın zararlı olduğunu söyler, sigara serbesttir. Akıl zinanın topluma zarar verdiğini söyler, zina serbesttir. Akıl faizin kötü olduğunu söyler, serbesttir. Ne kadar haram varsa hepsi serbesttir. Ve aynı zamanda bu memleketlerde, bugünün dünyasında akla göre davranıldığını da iddia ederler. Halbuki akıl bunların tersini söyler. Akıl gerçekte Allah'ın dediğini söyler. Onlar hem akla göre davrandıklarını söylerler, hem artık vahye ihtiyacımız kalmadı derler. Bilim gelişti, akıl ilerledi, artık Allah'a ve peygamberine ihtiyacımız yoktur derler. Ondan sonra akla göre de davranmaz, nefislerine göre davranırlar. İşte Allah Azze ve Celle'nin göndermiş olduğu din, akıl emniyetini sağlayan bir din idi. Mal emniyetini sağlıyordu, can emniyetini sağladı. Hazreti Peygamber evet savaştı, diriltebilmek için savaştı. İslam'da savunma savaşının dışında taarruz savaşı da caiz kılındı. Neden? Diriltebilmek için o memleketlerin başındaki o diktatör sistemlerin devrilmesi gerekiyordu. O diktatör sistemler devrilmediği müddetçe insanların dirilmesine müsaade etmeyeceklerdi. İnsanları sömüren o sistemler, insanların kanını emen o sistemler, insanları kendilerine kul köle yapan o sistemler elbette ki vaaz-ı nasihatla o saltanatı bırakacak değillerdi. Onun için Allah Azze ve Celle savunma savaşının dışında taarruza da cevaz verdi. Yeryüzünde insanları diriltmek istiyorsanız elbette ki bütün dünyayı hedef gösteren Allah'ın dediğini gerçekleştirmek istiyorsanız yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar ve hakimiyet tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın emrini gerçekleştirmek istiyorsanız elbette ki bu sadece vaaz-ı nasihatla olacak değildir. Elbette ki bu taarruzla da olacak idim. Allah Resulü'nün taarruzu ile Amerika'nın taarruzu arasında fark var. Hazreti Peygamber'in yaptığı bir cihattır, işgal değil. Onunki bir cihattır, sömürü değil. İşgal ile fetihin farkı var yani. Fetih, işgalden çok farklıdır. İşgal, Amerika'nın yaptığı gibi kendi hakimiyetini kurmak için yapılır. Kendi düzenini kurmak için yapılır. Oraları sömürmek maksadıyla yapılır. Ama fetihlere gelince kendi hakimiyetini kurmak için değil, Allah'ın hakimiyetini kurmak için yapılır. Hazreti Peygamber'inki bir fetih idi. Kendi hakimiyetini kurmadı Resulullah. O Allah'ın hakimiyetini gerçekleştirdi. Eğer kendi hakimiyetini gerçekleştirmiş olsaydı o takdirde onlardan bir farkı kalmazdı. Onun için fetih ile işgal arasında ciddi bir fark var. Savaştan savaşa fark var. Amerika memleketleri sömürmek için saldırır. Amerika oraların kanını emmek için saldırır. Hatırlayın, Afrika'nın bu duruma nasıl geldiğini hatırlayın kıymetli kardeşlerim. Düşünebiliyor musunuz, bir memleketin altından altın çıkacak. Dünyanın en gelişmiş, daha doğrusu en zengin diyelim, en zengin altın ve elmas madenleri Afrika'da, biliyor musunuz? Uranyum ve plutonyum madenleri Afrika'da, dünyanın en pahalı madenleri, fakat buna rağmen Afrika acından ölüyor. Nasıl oldu biliyor musunuz? Amerika'nın, Amerika'yı kuranlar kimlerdi? Avrupa Amerika'yı kurdu. Bu Avrupa nasıl bir Avrupa'dır biliyor musunuz? Afrika'ya gitmişlerdi bunlar. Afrika'da o zaman 300 milyon insan yaşıyordu. 100 milyonunu öldürdüler. Bu batılılar öldürdükleri zaman az öldürmezler. Allah'tan korkmayanlar, nasıl ki mesela yakın tarihte Fransa, Cezayir'de 1,5 milyon Müslümanı şehit etti. Hatırlayın 80'li yıllarda Sovyetler Birliği Afganistan'da 2 milyon Müslüman şehit etti. Şimdi Amerika Irak'ta 1,5 milyon Müslümanı şehit etti. Hatırlayın Kurtuluş Savaşlarımızı, İstiklal Savaşlarımızı. Milyonlarca insanımız şehit oldu. Bir o kadarı sakat kaldı. Kadınlarımızın namusları kirletildi. Bunlar böyledirler. Bunlar diriltmek için gelmezler, öldürmek için gelirler. Hazreti Peygamber'in katılmış olduğu o kadar savaş var. 20 küsür savaşta, Allah Resulü'nün katılmış olduğu o savaşlarda ölen insan sayısı 100 küsür tane civarında bazı tespitlere göre. Yani birkaç elin parmakları sayısınca Hazreti Peygamber'in katıldığı savaşlarda ölen toplam insan sayısı. Hendek Savaşı'nda Beni Kureyza Yahudilerinin hıyanetinden sonra onların idam edilmesini saymayacak olursanız yani. Çünkü onlar idam edildiler, savaşta ölmediler. Onlar Müslümanlara hıyanet ettiler. Arkadan vurdular, anlaşmayı bozdular. Savaşın sonunda onlara gereken ceza verilmişti. Onu saymayacak olursanız Hazreti Peygamber'in katıldığı savaşlarda o kadar az insan ölüyordu ki. Çünkü Hazreti Peygamber diriltmeye gelmişti, öldürmeye değil. Kendisine karşı saygısızlık yapanlar, olsa bile onları affediyordu Hazreti Peygamber. Aman kafir olmasınlar diye öyle düşünüyordu. Aman kafir olmasın. Aman buna ceza verecek olursam dinden çıkar gider. O korkuyla Peygamberimiz o cahilleri bağışlıyordu. Ama Avrupa ne yaptı? Bugün Afrika'nın bu duruma gelmesi Avrupa'nın ve Amerika'nın sayesinde. Afrika'daki 100 milyon insan öldürüldü. 100 milyonu da gemilerle Avrupa'ya taşındı, köle olarak kullanıldı. Çoğu zaten yolda giderken öldü ve onlar denize atıldılar. Kaldı 100 milyon, 300 milyondan 100 milyon insan kaldı Afrika'da. Ve elbette onlar da yaşlılar, sakatlar, kadınlar ve çocuklar gibi böyle zayıflar, acizler kalmıştı. İşte o günden beri Afrika belini doğrultamadı. İmadüddin Halil'in de ifade ettiği gibi Afrika dramı kitabında Afrika uzmanı İmadüddin Halil'in de dediği gibi Afrika'nın bu duruma gelmesinde Siyonizm, misyonerlik ve emperyalizm, sömürgecilik, bu üç tane sebep Afrika'yı bu duruma getirdi. Onlar sadece öldürmeyi bilirler. Hazreti Peygamber ise sallallahu aleyhi ve sellem insanları diriltebilmek için onlara, onların her türlü saygısızlığına bile katlanıyordu. Öldürmeyin diyordu. Savaşta size karşı savaşmayanları öldürmeyin. Kadınları öldürmeyin. Çocukları öldürmeyin. Savaşmayanları öldürmeyin. Çiftçileri öldürmeyin. Kiliselere, mabetlere sığınanları öldürmeyin. Siz öldürmeye gitmiyorsunuz. Uyandırmaya gidiyorsunuz. Komutanlarına daima bu talimatı veriyordu. Bir Arap bedevisi konuşmayı bilmez bir cahil adam gelmişti Peygamberimizin, Peygamberimizden bir şeyler istiyordu. Peygamberimizin boynundaki elbisesini o kadar çekti ki bu şekilde, o kadar çekti ki Peygamberimizin boynu kıpkırmızı oldu. Allah Resulü buna rağmen ona bir ceza verdirmedi. Etrafındakiler adamı dövecek oldularsa da Peygamberimiz bırakmadı. Güldü adama sadece. Rahmet Peygamberim. İnsanları diriltebilmek için onların saygısızlıklarına tahammül ediyordu. Hatırlar mısınız Hazreti Hamza'yı öldüren adamı? Vahşi'yi hatırlar mısınız? Vahşi özel olarak görevlendirilmişti Hazreti Hamza'yı öldürmek için. Ve o da görevini başarıyla yerine getirmişti. Ve sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o Vahşi'yi bile, en çok sevdiği amcasını öldüren o adamı bile, o adamın bile Müslüman olması için adeta ona yalvarıyordu. Bir adam gönderdi Vahşi'nin yanına. Gitti adam, dedi ki Allah Resulü seni İslam'a davet ediyor. Vahşi dedi ki ben çok günahlar işledim, Allah beni affetmez ki. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle Furkan suresinin 75. ayetini indirdi. Allah Azze ve Celle'ye ne kadar günah işlemiş olurlarsa olsunlar, tevbe eder, iman eder ve salih amel işleyecek olursa Allah günahlarını bağışlar dedi Allah. Bunun üzerine Vahşi dedi ki bunlar zor şeyler. İman, tevbe ve salih amel, bunlar kolay değil. Belki ben bunlar yapamam. O zaman Allah beni bağışlamaz dedi. Allah Azze ve Celle bunun üzerine Nisa suresindeki ayetini indirdi. 48. ayet geldi. Allah Azze ve Celle'nin bağışlayabileceğini ifade eden bir başka ayet gelmiş oldu. Yine bunun, bu ayet geldiği halde de hala diyordu ki bunlar ağır şartlardır. Ben bunları ya yerine getiremezsem. Allah Azze ve Celle bir ayet daha indirdi. Hazreti Hamza'yı öldüren adam için, bir adamın iman edebilmesi için, dirilmesi için yani Allah ve Resulü gayret gösteriyordu. Allah Azze ve Celle bunun üzerine Zümer suresinin 53. ayetini indirdi. Allah son ayetinde şöyle buyurdu. De ki o kullarıma, ey kendi nefislerine zulmetmiş olan kullarım. Ya ibadiyellezin esrafu ala enfusihim. Ey nefislerine zulmetmiş, haddi aşmış, günahlara batmış olan kullarım. La taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar. Bunun üzerine vahşi işte şimdi tamam oldu dedi. Ve o zaman la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişti. Hazreti Peygamber amcasını öldüren adamın bile intikam alacağını ondan intikam almayı düşüneceğini, öldürmeyi düşüneceğini, diriltmeyi düşünüyordu sadece ve sadece. Hatırlayın Ebu Cehil'i. Ebu Cehil cehaletin babasını hatırlayın. İslam'a karşı 14-15 sene savaşmış olan adamı hatırlayın. Sonra Bedir'de de gebertilmiş ve Bedir'in kuyularına atılmış olan adam. Müslümanlara karşı savaşmış ve savaşta öldürülmüştü. Oğlu İkrime var. İkrime o da babası gibi İslam'a karşı savaşmıştı. Mekke fethedildiği zaman Mekke'nin fethi sırasında kaçıp gitmişti. Gemiye bindi ve giderken gemide bir fırtına çıktı. Gemidekiler putperest insanlardı ama öyle bir anda bütün putlarını terk ediverdiler ve Allah'a yalvarmaya başladılar. Zaten daima adetleri buydu. Sıkıştıkları zaman putlarını terk eder ve yalnız Allah'tan yardım isterlerdi. Ebrehe'nin saldırısında da aynı olay olmuştu. Peygamberimizin daha doğumundan 50 gün evvel gerçekleşmiş olan o fil olayı. O zaman da bütün Mekke'nin müşrikleri putlarını bırakmışlar. Kabe'de 360 tane putları vardı halbuki. O putları bırakmışlar ve sadece Allah'a yalvarıyorlardı. Efendimizin dedesi Abdülmuttalip ellerini kaldırıyor. Kabe'nin örtüsüne sarılıyor. Ağlayarak Allah'a dua ediyordu. Diyordu ki ey Rabbim, ey Allah'ım, herkes kendi evini korur. Biz senin evini koruyamıyoruz. Sen bu Kabe'nin Rabbisin. Sen bu ev senin evindir. Sen kendi evini koru. Bizim bu evi korumaya gücümüz yetmiyor. Ebrehe'nin ordusuna karşı koyacak gücümüz yok diyordu. Bütün putları terk ediyorlar. Sadece Allah'tan yardım istiyorlardı o anda. Aynı şekilde işte gemide giderken de öyle oldular. Kur'an-ı Kerim böyle bir durumu bize misal verir. Onlar gemide fırtınaya tutuldukları zaman Allah'tan başka yardım istedikleri bütün ilahları terk ederler. Allah'tan başka izini takip ettikleri liderlerini de terk ederler. Onlar o bütün sahte ilahları terk eder ve yalnız Allah'tan yardım isterler. Ama biz onları karaya çıkardığımız zaman yeniden Allah'a ortak koşarlar. İşte öyle oluyordu. Gemide fırtına çıktığı zaman herkes Allah'a yalvardığında İkrime düşünmeye başladı. Dedi ki kendi kendine, zaten Muhammed'in dediği bundan başka bir şey değildi ki dedi. Zaten Muhammed de bunu söylüyordu. Putları bırakın, onlardan yardım istemeyin. Allah'tan yalnız yardım isteyin diyordu. Zaten şu anda herkes, fırtınaya tutulan herkes bütün putları bırakmış, Allah'tan yardım istiyor. Demek ki Muhammed'in dediği doğruymuş dedi ve geri döndü, geldi tekrar Mekke'ye. Efendimiz'e haber ettiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kadar merhametliydi ki kendisine karşı 15-20 sene savaşmış olan İkrime geliyordu. İntikam almak isteyebilirdi, tam fırsatıydı. Ama etrafındakilere şöyle dedi Hazreti Peygamber. Bakın dedi, İkrime geliyor. İman etmek üzere geliyor. İkrime'nin kalbini kırmayasınız. İkrime'nin yanında babası Ebu Cehil'den bahsetmeyesiniz. Babalarından bahsetmeniz, ölenlerden, ölmüş akrabalarından bahsetmeniz onların kalbini kırar ve o ölülere de bir zarar vermez. İkrime'nin yanında Ebu Cehil'den bahsetmeyin dedi. Allah Resul İkrime için bile böyle çırpınıyordu. Bir insan kazanabilmek için bu şekilde çırpınıyordu Allah Resulü. İkrime bile olsa, vahşi bile olsa Allah Resulü bir insan bir insandır diyor ve bir insanın daha dirilmesini sağlamaya çalışıyordu. Bu şekilde
Allah'a
bu Allah Resulü bu şekilde onları diriltmeye gayret ederken çeşitli engellemelerle karşılaşıyordu elbette. Onlar onu engellemek için çeşitli tuzaklar hazırlıyorlardı. Ve iz yemkuru bikellezine keferu li yusbituk ev yaktuluk ev yuhricuk. Onlar seni bağlamak ya da öldürmek veya hapsetmek veya sürgün etmek için tuzaklar hazırlıyorlardı ey Resulüm. Ve yemkuruna ve yemkurullah. Allah onlar hazırlıyorlardı çeşitli tuzakları. Allah da onlara karşı tuzak hazırlıyordu ey Resulüm. Vallahu hayrul makirin. Ve Allah tuzak hazırlayanların en hayırlısıdır. Çeşitli tuzaklar hazırlıyorlardı. Suikast planları yapıyorlardı. Allah Azze ve Celle ona bir görev vermişti. İnsanlığı diriltme görevi vermişti ve Allah kendi peygamberini koruyordu. Ona Allah söz vermişti zaten. Söz verilmişti. Ya eyyuher Resul, belliğ me unzile ileyke min Rabbik. Ey peygamber, sana Rabbinden indirileni anlat. Fe in lem tef'al, yapmazsan bu görevi, o zaman fe me bellagte risalete, Allah'ın verdiği risaleti yerine getirmemiş olursun. Vallahu ya'simuke minennas. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Allah Azze ve Celle Hazreti Peygamber'e garanti veriyordu. Ona müjde veriyordu. Ona moral veriyordu. Hazreti Peygamber, peygamber olmadan evvel de zaten Allah tarafından özel bir eğitimle eğitiliyordu. Kendisi farkında değildi ama o bu şekilde eğitimden geçiyordu. Hiçbir zaman daha çocukluğunda bile günah işlememiş idi. Çocukluğunda bile şirk çocukluğunda veya gençliğinde şirke düşmemişti. Hiçbir zaman zina etmemişti. Hiçbir zaman haksız yere adam öldürmemişti. Hiçbir zaman kumar oynamamıştı. Hiçbir zaman putlara dua etmemişti. Allah onu koruyordu. Çocukluğunda da haramlardan korunmuştu. Peygamberlik verdikten sonra da Allah onu koruyordu insanların şerrinden. Bu hareketin büyümesini istiyordu Allah. İnsanlar için onu göndermişti Allah. İnsanlar onunla dirileceklerdi. Onun için Allah Azze ve Celle peygamberini koruyordu. Çeşitli tuzaklar hazırlıyorlar. Her balığa göre bir yem hazırlıyorlardı. Her balığa göre bir olta hazırlıyorlardı. Bugün de böyle kıymetli kardeşlerim. Bugünkü dirilişimizi gerçekleştirecek olanlar aynı tuzaklarla karşı karşıyadırlar. Hazreti Peygamber'e çeşitli teklifler getiriyorlardı. Gel istediğin eğer reis olmaksa seni reisimiz yapalım diyorlardı. İnsanların uyandığını gördükçe korkuyorlar ve teklifler getiriyorlardı. Gel seni reisimiz yapalım. Gel seni en zenginimiz yapalım. İstediğin buysa bunları verelim. Seni en güzel kızlarımızla evlendirelim. Allah Resulü ben bunlar için gönderilmedim diyordu. O malını da harcıyordu Allah yolunda. Canını ortaya koyuyordu. Ama onlar hala anlamak istemiyorlardı. Bu insanın bir vazifesi vardı. Bu insanın derdi ne paraydı ne makamdı. O yeryüzünde zulme son vermek üzere gelmiş idi. Yeryüzünde diriliş hareketi başlatmak üzere gelmişti. Hazreti Peygamber'in bu diriliş hareketini gerçekleştirirken başvurmuş olduğu metoda bakmak icap eder. Bugün eğer yeniden dünyada bir diriliş hareketi gerçekleştirilecek isem, kıymetli kardeşlerim, bugün yeryüzünde diriliş hareketine ihtiyaç yok mu? Baş taraflarda ifade ettiğim gibi, o gün Hristiyanlar şöyle durumdaydı, Yahudiler şöyle durumdaydı, müşrikler böyleydi, Hindular şöyleydi, İranlılar böyleydi diye anlatmıştım. Fakat bugünküler belki o zamandan çok daha kötü bir zamandadır. Çok kötü bir zamanda yaşıyorlar. Bugün biz o günkülerden daha berbat bir dönemde yaşıyoruz. Teknoloji geliştiği için kıymetli kardeşlerim, teknoloji geliştiği için günahların her çeşidi daha da arttırılmış vaziyette. Peki bugünkü diriliş hareketi için bir peygamber lazım mıdır? Eğer lazım olsaydı Allah Azze ve Celle her dönemde bir peygamber daha gönderirdi. Eğer bu diriliş hareketi için Hazreti Peygamber'in varlığı şart olsaydı, O takdirde her asırda bir peygamber gerekirdi. Yahut da Allah Azze ve Celle kıyamete kadar Müslümanlara böyle bir vazife vermezdi. Madem ki son peygamber geldi, madem ki Hatem-i Nebiyyin gelmiştir, o halde artık Müslümanlardan böyle bir görevin kalkması gerekirdi. Eğer diriliş hareketi için bir peygamber gerekli olsaydı, demek ki diriliş hareketi için bir peygamber gerekmiyor. O gün için bir peygamber gerekiyordu. Çünkü o gün tamamen din bozulmuştu. Tamamen fetret dönemiydi. Önceki peygamberin getirdiği kaybolmuş. Yeni bir peygamber de gelmemişti. Bütün dünyanın durumu buydu. Sadece Arabistan değil, bütün dünyanın durumu aynıydı. Arabistan'a mesela yaklaşık olarak 25 asırdan beri peygamber gelmemişti. Hazreti İbrahim ile peygamberimizin arası 25 asırdır. Bugünden itibaren yaklaşık 4000 sene evvel gelmişti yani Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail. Onlardan sonra o bölgeye peygamber gelmedi. O yüzden Allah Azze ve Celle yeniden diriliş hareketi için bir peygamberin gerekli olduğunu biliyordu ve peygamber gönderdi. Ama peygamber o gün için gerekiyorduysa da bugün için gerekmiyor. Kur'an elimizdedir ve Hazreti Peygamber'in hadisleri de elimizdedir. Elbette ki başımızda olsaydı çok daha başka olurdu. Elbette öyle olurdu ama onun yine de varlığı şart değil. Şart olsaydı zaten bu ümmet kıyamete kadar böyle bir görevle görevlendirilmezdi. Hazreti Peygamber bize moral veriyor ve bize gelecek hakkında bilgi veriyor. Gelecekte de aynı şekilde İslam'ın hakim olacağını haber veriyor. Peygamberimiz bir hadiste buyurur ki İmam Şatibi'nin naklettiği bir hadiste. Bu din İslam dini nübüvvet ile başladı. Peygamberlikle başladı. Bu şekilde Allah'ın istediği kadar bir süre devam eder. Sonra peygamberlik biter yani ben ölür aranızdan ayrılırım. Sonra benden sonra hilafet kurulur. Raşid halifeler gelir. Allah'ın istediği şekilde idare ederler. Sonra o dönem de biter, üçüncü dönem gelir. Hilafet kaldırılır ve yerine padişahlık kurulur. Babadan oğula geçen sistem getirilir. O da bir müddet devam eder. Sonra ondan sonra da dördüncü dönem gelir. Zulüm dönemi başlar. Ezici bir dönem gelir. İnsanlar üzerinde baskının arttığı, zulmün arttığı bir dönem gelir. Dördüncü dönem. Sonra Allah Resulü buyurur ki ondan sonra beşinci dönem gelecektir. Ve yeniden yeryüzünde İslam hilafeti tesis edilecektir. Yeniden yeryüzünde İslam devleti kurulacak. Yeniden İslam medeniyeti kurulacak. Yeniden İslam hakim olacak. Ve yeryüzünde bolluk ve bereket olacak. Hazreti İsa'nın geleceğini de Efendimiz haber ettiği hadislerinde yeryüzünde bolluk ve bereketin olacağını ifade eder. Hazreti İsa geldiği zaman da aynı şekilde bolluk ve bereket olur. Yeryüzü içindekileri dışına çıkartır. Altın ve gümüş madenleri gibi, petrol gibi bütün şeyler ve yeryüzünde bolluk ve bereket olur. Yeryüzünde yeniden İslam medeniyeti kurulur. Allah Resulüm. Yeryüzünde yeniden İslam medeniyetinin kurulacağını Efendimiz haber vererek Müslümanlara yeniden diriliş hareketini başlatmalarını emretmiş oluyor. Üzülmeyin buyuruyor yani. Mesela ümmeti kel matar buyurur Allah Resulü. Benim ümmetimin misali yağmura benzer. La yudra evvelu hayrun em ahiru. Bilinmez ki başı mı hayırlıdır yoksa sonu mu? Benim ümmetim böyle bir ümmet olacak. Başı mı hayırlı, sonu mu hayırlı bilinmeyecek. Dolayısıyla ey ümmetim gayret gösterin. Ey sonra gelecek olanlar gayret gösterin. Sonrakiler, ben o kardeşlerimi ne zaman göreceğim demişti Peygamberimiz. Ashabı dedi ki ya Resulallah sen kimlerden bahsediyorsun? Bizler değil miyiz senin kardeşin? Sen kimlerden bahsediyorsun? Allah Resulü buyurdu ki benim kardeşlerim daha gelmediler. Onlar daha sonra gelecekler. Siz benim arkadaşlarımsınız. Siz benim ashabımsınız. Onlar benim kardeşlerim olacaklar. Onlar beni görmeden iman edecekler. Onlar benim kardeşlerimdirler. Kimin imanı gariptir bilir misiniz dedim. Kimin dediler? Meleklerin mi ya Resulallah dediler. Efendimiz dedi ki melekler Allah katında oldukları halde, Allah'tan vahiy aldıkları halde mi, gayb aleminin bildikleri halde mi onların imanı garip olacak? O zaman senin imanın mı gariptir ya Resulallah dediler. Ben dedi Allah'ın peygamberi olduğum halde mi benim imanım garip olacak? O zaman bizimki mi gariptir ya Resulallah dediler. Sizin aranızda ben olduğum halde mi sizin imanınız garip olacak dedi. O zaman kimin imanı gariptir ya Resulallah dediler. Dedi ki beni görmeden iman edecek olanlar.
Tekbir! Tekbir!
Onlar beni görmedikleri halde iman edecekler. İşte onlar benim kardeşlerim olacaklar. Onlar yeryüzünde yeniden diriliş hareketini başlatacaklar. Kıymetli kardeşlerim şu anda batının değerleri tükenmiş durumdadır. Ve insanlığın yeni bir önderliğe ihtiyacı vardır. Batının önderliği bitmiştir. Her ne kadar şu anda hala madden ileride olmuş olsa bile yine de değerleri tükendiğinden dolayı önderliğini kaybetmiştir. Bugün mesela Batı insanlığı neye davet ediyor? Ellerinde ne kalmıştır söyler misiniz? Sosyalizm diye bir bela mesela çıkarmışlardı. O çöktü. Ona karşı faşizm çıkmıştı, o da çöktü. Kapitalizm de can çekişiyor. İnsanlığı neye davet ediyor Batı bugün? Acaba insanlığı demokrasiye mi davet ediyor? Bu demokrasi acaba Batı'da nasıl bir medeniyet meydana getirdi? O demokrasinin hakim olduğu memleketlerde acaba nasıl bir hayat var şu anda? İnsanların akrabalığı bitmiş. Akrabalık diye bir şey kalmamış. İnsanların dostları kalmamış. Af buyurun dost olarak köpekleri seçmişler. Kadınlar kadınlıktan çıkışmış, erkekleşmiş. Erkekler erkeklikten çıkışmış, kadınlaşmış. Aile diye bir şey kalmamış, evlenenden çok boşanan var. Kadın şehvet aracı haline getirilmiş. Kadının, kadın sadece mal üreten bir varlık olarak görülmeye başlanmış. Madde manadan daha üstün olarak görünmeye başlanmış. Kadının çocuk üretmesindense mal üretmesi daha kıymetli olarak görülür hale gelmiş. Böyle bir medeniyet olabilir mi? Maddeyi manadan üstün gören bir medeniyet sayılır mı? Allah'a ortak koşan bir medeniyet sayılır mı? Batı'nın bugün insanlığa verebileceği hiçbir şey yok. Şöyle bir bakın, bugün yeryüzünde Batı hakim. Batı medeniyeti hakim. Söyler misiniz, her gün suç oranı artmıyor mu? Her gün zina, kumar, içki, adam öldürme, terör, anarşi, kardeş katli, anasını babasını öldürenler, mektebe girip de bütün mektebi tarayanlar, her gün buna benzer olaylar televizyonlardan duymuyor musunuz? Anasını, babasını, kardeşini, yeğenlerini öldürenler. Cinnet geçiriyor insanlık. Görmüyor musunuz? Duymuyor musunuz? Sadece bizde değil, onlarda bizden daha beş beterim. Demokrasiyle işte geldikleri nokta o. Demokrasi sadece fikir özgürlüğü demek değil ki güzel olarak kabul edilebilsin. Sadece fikir özgürlüğü değil ki, bütün haramlara da özgürlük var. Bütün haramlar da serbest. Hakikatte zaten serbest olan öncelikle haramlardır demokrasilerde. Fikir özgürlüğü aslında tam olarak da mevcut değildir. Bugün demokratik ülkelerde bile başörtüsü yasağı devam ediyor. Sadece Türkiye'de değil. Siz sadece Türkiye'de mi olduğunu zannediyorsunuz? Avrupa'nın özgür olduğunu, Avrupa Birliği'ne girdiğimiz zaman daha özgür olacağınızı mı zannediyorsunuz? Oralarda da başörtüsü yasağı başlamış durumda. Oraların halkları Müslüman olmadığı halde 3-5 tane Müslümandan bile korkmaya başladılar. Yeryüzünde İslami hareketlerin güçlendiğini görünce onlardan bile korkmaya başladılar. Demek ki Batı medeniyeti insanlığa hayırlı şeyler getirmedi. Bu medeniyet öldürüyor. Bu medeniyet huzur vermedi. Batılılar da bunu kabul ediyor. Batılı filozoflardan niceleri bunu itiraf etmiştir. Bizzat kendileri söylüyor. Diyorlar ki bizim medeniyetimiz öldürüyor. Bu medeniyet huzur vermedi. Bu medeniyetin bir an evvel değiştirilmesi lazım. İnsana uygun hale getirilmesi lazım. Ama nasıl onun yolunu bulamıyor? İşte bugün bizim insanlığa sunacağımız şey teknoloji değil. Batı teknolojik yönden bizden çok ileriden. Bizim onlara teknoloji vermemiz mümkün değil. Fakat biz onlara tevhid akidesini verebiliriz. Biz onlara diyebiliriz ki ey insanlar, gelin, sizi yaratan sizi başıboş bırakmış olamaz. Sizin bütün ihtiyaçlarınızı düşünmüş de bunu düşünmemiş olabilir mi? Sizin A vitamininden Z vitaminine kadar bütün ihtiyaçlarınızı düşünen Allah, size gecelerini bile yol gösteren, yıldızlarla yol gösteren Allah nasıl olur da size hayatınızda yol göstermez? Gelin Allah Azze ve Celle'nin kitabına, gelin Allah'tan alalım kanunlarımızı, gelin Allah'tan alalım kriterlerimizi, gelin Allah'ın dediği şekilde bir dünya meydana getirelim, gelin Allah'ın dediği şekilde yaşayalım dediğiniz zaman onlara bir şey söylemiş olursunuz, onları bir şeye davet etmiş olursunuz. Yoksa onlara teknoloji vermeniz mümkün değil. Ve bugünkü insanlığın ihtiyacı teknoloji de değil, teknolojik yönden ilerlemiş olan şu insanlığın geldiği nokta meydandadır. O yüzden kıymetli kardeşlerim, bugün yeniden eğer bir diriliş hareketi başlatılacak ise elbette ki böyle bir diriliş hareketini başlatacak olan öncülere ihtiyaç var. Dünyanın her tarafında gayret gösterecek olan, diriliş hareketini yapacak olan cemaatlere ihtiyaç var. Ve hiç kimsenin dışarıda kalması, seyirci olması caiz olamaz. Bir diriliş hareketi başlamış durumda. Dünyanın her tarafında bu hareketler devam ediyor kıymetli kardeşlerim. Ümmetin kıymetini bilmedik. Biz 100 sene evveline kadar ümmettik. Birinci Dünya Savaşı'na kadar biz ümmettik. Sonra şimdi işte böyle paramparça olduk, ulus devletlerine bölündük. Ümmetin kıymetini bilmedik, ümmet elimizden alındı. Hiç olmazsa şu uyanış hareketinin kıymetini bilelim. Bu hareketin de kıymeti bilinmeyecek olursa bu da elimizden alınır. Bakın ümmet, ümmetin kıymeti bilinmeyince, o gücün, kuvvetin kıymeti bilinmeyince, o medeniyetin kıymeti bilinmeyince elimizden alındı ve 3 asırdan beri yerimizde debeleniyoruz. Zillet içerisinde Batı'nın elinde mahkum olmuş, öldürülüyoruz. Namuslarımız kirletiliyor. Huzursuzuz, mutsuzuz. Ümmet elimizden gitti ve 3 asırdan beri gelmiyor. Özellikle şu son 100 senesi, ama aslında ümmetin çökmeye başladığı tarihi esas alırsanız 300 yıldan beri kaybetmeye başladık. 300 senedir ancak yeni uyanıyoruz. Dünyanın her tarafında şu anda 300 seneden sonra uyanış hareketleri başladı. Bari bunun kıymeti bilinmeli kıymetli kardeşlerim. Hiç olmazsa bunun kıymetini bilelim. Ve Allah Resulü'nün çalıştığı gibi çalışacak olan diriliş hareketi, Allah Resulü'nün metoduyla çalışacak olan öncüler kendi kafalarına göre bir metot ortaya koymayacaklar. Hazreti Peygamber nasıl yaptıysa öyle yapacaklar. Aklın vazifesi ortaya yeni bir metot koymak değil, aklın vazifesi ortaya konan metodu anlamaktır. Aklın vazifesi budur. Hazreti Peygamber'in ortaya koyduğu metodu anlamak. Eğer yeniden dirileceksek peygamberi bir metotla dirileceğiz. O gün Hazreti Peygamber bir ümmeti diriltti. O gün Hazreti Peygamber insanlığı diriltti. Bugün de yeryüzünde yeniden insanlığı diriltecek olan bir ümmet gerekiyor.
Tekbir!
Yeniden.
Tekbir!
Gelin kıymetli kardeşlerim, yeniden yeryüzünde bir ümmet meydana getirme mücadelesi içinde olalım. Allah Resulü gibi yeniden dirilişi başlatalım. Allah Resulü nasıl ki boynunu bükmedi, nasıl ki taviz vermedi, nasıl ki la ilahe illallah dedi, başka bir şey demedi, nasıl ki kimseyi kandırmadı, aldatmadı, nasıl ki davasını alenen ortaya koydu, nasıl ki Allah Resulü gerçekler insanlara haykırdı, nasıl ki Allah Resulü Resulullah olduğu halde yine de Allah'ın gösterdiği metoda göre gayret gösterdi. Bugün de yapılması gereken şey budur. Peygamber bile kendi istediği gibi davranmıyor. O da Rabbinin gösterdiği yola göre davranıyor. O halde bize düşen de aynı şeydir. Bugün yeniden diriliş hareketini başlatacak olanlar, evvela kendi içlerinde inkılaplar gerçekleştirmeliler. Hazreti Peygamber öyle olanlarla bu devrimi gerçekleştirmişti. Öyle bir kadro meydana getirmişti. Nefislerini tezkiye etmişti. Onları Ebu Bekirler, Ömerler haline getirmişti. O Ebu Bekirler, Ömerlerle bu hareketi gerçekleştirmişti Allah Resulü. Bugün eğer yeniden dünyada diriliş hareketi gerçekleştirilecekse, evvela öyle bir kadronun meydana gelmesi lazım. Öyle öncü kadroların meydana gelmesi lazım. Nefsini tezkiye etmiş olanların meydana gelmesi lazım. Vücudunu yokluk toprağına gömenlerin meydana gelmesi lazım. İbni Atan'ın dediği gibi, bir tohum olmaya var mısınız? Bir tohum olmayı göze alıyorsanız, toprağın içine düşen, karanlıkta, çamurda kalan bir tohum olmayı, çürümeyi göze alıyorsanız, siz meyve verebilir, ağaç olabilirsiniz. Tohum ancak bunu göze aldığı zaman, çürümeyi göze aldığı zaman ağaç olabiliyor. Dolayısıyla bugün yeryüzüne diriliş hareketini gerçekleştirecek olanlar, nefislerini tezkiye etmeden bunu gerçekleştiremezler. Yok olmayı öğrenmeden bunu başaramazlar. İbni Ata'nın dediği gibi, tasavvufun büyüklerinden İbni Ata der ki, vücudunu yokluk toprağına göm. Yok olmalısın yani. Sen yok olacaksın ve senden sonra bir ağaç meydana gelecek. Vücudunu yokluk toprağına gömmeyen, gömmeyenlerden yeşerenin meyvesi olmaz. Yani onlar köksüz olurlar. Onlar derinlikli olmazlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabını bir taraftan yukarıya doğru yükseltiyor. Bir taraftan aşağıya doğru, derinlere doğru dalmalarını sağlıyor, kökleşmelerini sağlıyordu. Allah Resulü bir taraftan hareketini güçlendiriyordu, şehirlere yayıyordu. Bir taraftan da ashabını manen yükseltiyordu, onları derinleştiriyordu. Bir ağaç gibi olmak lazım. Bir taraftan yukarıya doğru yükselecek, bir taraftan aşağıya doğru. Aksi halde bir yere varmak mümkün değil. Kök salmamış olan, manevi dünyası güçlenmemiş olan, Allah ile irtibat kurmamış olanların nefesi kısa olacaktır. Rabbi ile diyaloğu olmayanların nefesi kısa olacaktır. Kainat kitabını okumayanların nefesi kısa olacaktır. Allah Resulü'nün eğitimi gibi bir eğitimden geçmeyenler, onların nefesi kısa olacaktır. İşte Hazreti Peygamber öyle bir nesil meydana getirdi. Onları Rabbani bir eğitim metoduyla eğitti. Allah da kitabıyla onları kısım kısım eğitti. Birkaç ayet geliyordu Kur'an-ı Kerim. Toptan gelmedi Allah'ın kitabı. Kafirler itiraz ediyorlardı. Ya Muhammed diyorlardı, Allah'tansa neden toptan gelmiyor? Allah böyle kısım kısım gönderir mi? Anlamak istemiyorlardı. Allah Azze ve Celle sadece onlara bilgi vermek derdinde değildi. Onların hayatını değiştirmek istiyordu. Onları diriltmek istiyordu Allah. Ve insanın nefsinin de birdenbire değişmesi mümkün değildi. Onun için Allah Azze ve Celle bütün itirazlara rağmen yine de kitabını kısım kısım göndermeye devam etti. peyderpey gönderdi, bu şekilde ashabı eğitti. Bugün de Müslümanlar bir diriliş hareketi başlatacaklarsa kesinlikle böyle bir eğitim modelinden geçmeleri icap eder. Yaşı geçmiş olanlar, hiç olmasa çocuklarının, torunlarının bu şekilde bir eğitimden geçmelerini sağlamalıdırlar. Ümmetin kurtuluşunu istiyorlarsa, yeniden dirilişi istiyorlarsa, eğer gerçekten Irak'a yardım etmek istiyorlarsa, hakikaten Filistin'in durumuna acıyorlarsa, hakikaten Afganistan'ın kurtulmasını istiyorlarsa, evvela burada bir diriliş hareketini başlatmaları gerektiğini bilmelidirler. Burada bir insan dirildiği zaman bu Irak'a yardımdır. Burada bir insanı diriltirsen, bir insanı cahiliye hayatından kurtulmasına vesile olursan, bil ki bu Filistin'e yardımdır. Bir insana 3-5 ayet öğretirsen veya öğrenir anlatırsan, bil ki bu Afganistan'a yardımdır. Çünkü o kafirlerin bugün bize saldırabilmelerinin sebebi Müslümanların Kur'an'ı bilmiyor ve yaşamıyor olmasıdır. Eğer bilenler ve yaşayanlar çok olursa, her memlekette bilenler ve yaşayanlar çoğalırsa, o zaman bir kez daha düşünmek zorunda kalacaklar. Böyle rahat rahat saldıramayacaklar. Şimdi eğer böyle rahat saldırabiliyorlarsa, bunun sebebi çok iyi biliyorlar ki Müslümanlar okumuyor. Çok iyi biliyorlar ki çalışmıyor. Çok iyi biliyorlar ki dünya sevgisi kalplerini kaplamış. Çok iyi biliyorlar ki onlar ahiretten çok dünyayı seviyorlar. Onlar İslam'ı kitaplar okumuyorlar. Onlar anlatmıyorlar. Onlar komşularıyla ilgilenmiyorlar. Onu bildikleri için korkmadan saldırıyorlar. Bilselerdi ki diriliş hareketinin mensupları okuyorlar, anlatıyorlar, komşularını anlatıyorlar, arkadaşlarını anlatıyorlar. O zaman bir kez daha düşünmek zorunda kalacaklardı. Allah Resulü'nün yaptığı gibi kıymetli kardeşlerim, Allah Resulü diri diri toprağa gömülen kızların diriltilmesini sağladı. Allah Resulü'nün bir adı nedir biliyor musunuz? Peygamberimiz bir hadiste buyurur ki, ben Ahmet'im, ben Muhammed'im, ben Akib'im, ben Haşir'im, ben Mahi'yim. Mahi'nin manası üzerinde durmak istiyorum bir iki cümleyle. Mahi demek mahveden demek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şirki mahvetmek üzere görevlendirildiği için onun bir adı da oydu. Mustafa dersiniz siz. Hakikatte peygamberimizin ne Kur'an'da ne de hadislerde böyle bir ismi geçmiyor. Mustafa ismi müstenbattır. Efendimiz seçilmiş bir insan olduğu için Mustafa seçilmiş demek. Ondan dolayı Mustafa diyoruz. Hakikatte peygamberimiz Muhammed'dir, Ahmet'dir, Mahi'dir. Yeryüzünde küfrü ve şirki mahvetmek üzere görevlendirilmiş olandır. Kafirun suresi, kul ya eyyuhel kafirun, hatırlayın. Kafirun suresinin bir adı da nedir biliyor musunuz? Mukaşkıştır. Mukaşkış demek, hani tavukları kışkışlamak tabirini kullanırsınız. İşte aynen öyle, şirki kışkışlayan, batılı reddeden demek. Kur'an'ın bir suresinin adı bu, mukaşkış. Şirki kışkışlayacak, İnsanların diriltilebilmesi için insanları öldüren o şirkin öldürülmesi lazım. Diriltebilmek için şirki öldürmek lazım. Şirkle mücadele etmek lazım. İşte bugün yeryüzünde kıymetli kardeşlerim, böyle bir hareket başlıyor. Yeryüzünün her tarafında Müslümanlar uyanıyor ve bütün Müslümanlara düşen de bu uyanış hareketlerine yardım etmektir. Allah Azze ve Celle uyanış hareketinin, diriliş hareketinin içinde olmayı nasip eylesin. Çocuklarımızı ve torunlarımızı da bu hareketin içinde olmalarını nasip eylesin. Sabırla dinlediğiniz için hepinizden Allah razı olsun diyor ve sözlerimi hepinizin üzerine Allah rahmeti olsun diyerek bitiriyorum. Allah'ın rahmeti hepinizin üzerine olsun kıymetli kardeşlerim.